Resulallah, vallahi sen bizim önümüzde olduktan sonra denize bile girsen hiçbirimiz geride kalmayız. Senle beraber biz de gireriz ya Resulallah. Neden bu kadar bağlılık gerekiyor? Bu kadar ciddi bir bağlılık olmazsa insan bu dava uğrunda bu davanın çilesini çekemez. Bir gün değil, beş gün değil, ömrünüzü vermek zorundasınız. Hazreti Peygamber'in medeniyetini yeniden kurabilmek için canınızı ortaya koymak zorundasınız. O günde Peygamber'in düşmanları çoktu, bugün de çok. Peygamber için canlarını ortaya koyacaklar. İşte bu şekilde bir beyat ile beyat ediyorlardı. Onlardan gelen bazı rivayetlere göre ölüm üzerine beyat ettik diyorlar. Resulullah'ın davası uğrunda, Resulullah uğrunda ölmek üzere beyat ettik. Bütün hayatınızı Allah'a ve Resulüne adayın. Onun dışında başka bir şey için adanmaya değmez. Allah'a ve Resulüne kendinizi adamayacak olursanız başka şeylere adayacaksınız. Allah'ın ve Resulünün yükünü, davasını taşımazsanız Allah size başka yükler taşıtır. Elmas ve altını taşımazsanız Allah size odun taşıtır, taş taşıtır. Evladınızla sizi imtihan eder, kardeşinizle imtihan eder, hastalıklarla imtihan eder. Allah Azze ve Celle size odun taşıtır, taş taşıtır. Gelin odun taşımak istemiyorsanız elmas taşıyın, altın taşıyın, Allah'ı ve Resulünün davasını taşıyın. Bizim vazifemiz tabi'in neslinin vazifesi değil. Bizim vazifemiz tebeut tabi'inin vazifesi değil. Bizim vazifemiz sahabe neslinin vazifesidir. İslam'ı yeniden yeryüzünde hakim kılmak, Muhammedi medeniyeti yeniden meydana getirmek, İslami hareketi yeniden diriltmek, işte bu neslin vazifesi odur.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler, değerli halkımız, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak düzenlediğimiz Hazreti Peygamber'e bağlılık konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz.
Kıymetli misafirlerimiz, tevhid önderleri toplumları değiştirmeye gelmişlerdir. Şüphe yok ki her din, her dava önderi kendisine yardımcı olacak bağlılar arar. Bu vazgeçilmez bir arayıştır. Allah'ın davasının son elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de davet görevini yaparken sadıklar aramıştı. Bu dinin Sıddık Ebu Bekirleri, Osmanları oldu, Alileri oldu, Ömerleri oldu. Allah ve Resulüne bağlılıklarını ölene dek sürdürdüler. Onu çok sevdiler. Hepsi onun için fedake ümmi ve ebi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah dediler. İşte bizler de yaşadığımız yüzyılda Allah'ın ve Resulünün bağlıları ve sadıkları olabilmek amacıyla sizler için tertiplediğimiz Hazreti Peygamber'e bağlılık gecemize hepiniz hoş geldiniz efendim.
Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, yaratmanın kendisine ait olduğu gibi, hükmetmenin de kendisine ait olduğu Halika ve Hakime, Allah nurunu tamamlayacaktır buyurarak, itaatkar kullarından Rabbani ordular kurup, onlara zaferler nasip eden, alim ve melik olan Allah Azze ve Celle'ye olsun.
Ve yine ham, alemlerin Rabbi olan ve kim Allah'a ve onun peygamberine itaat ederse kesinlikle o büyük bir zafer elde etmiş olur buyurarak bize kendisine hakkıyla boyun eğmemizi emreden Malikimize kendisine boyun eğmenin, secde etmenin yakıştığı zata mahsustur.
Salat ve selam ise tüm peygamberlerin imamı olan önderimiz, örneğimiz ve Rahman'a kullukta öncümüz olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, dinine ve ashabına olsun.
Ve yine selam, tevhid mücadelesine önderlik ederek Allah'a ve davalarına bağlılıklarını canları pahasına ortaya koyan peygamberlere olsun.
Ve bütün selamlar tüm mümin erkek ve kadınlara, sadakat ve bağlılığı kendisine şiar edinmiş olan öncü neslin üzerine olsun.
Ve selam olsun yaşadığımız yüzyılda dünyaya bağlananlara rağmen bu çağın adanmış bağlılarına. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için İbrahim Torun kardeşimizi kürsüye davet ediyorum. Buyurun kardeşim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi faminhum man qada nahbahu إن شاء أو يتوب عليهم İnna Allaha kana gafurur rahim.
Müminler ancak öyle kimseler ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Ondan sonra asla şüpheye düşmeden Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar sadık olanlardır. Hucurat 15. Kur'an tilavetinden dolayı İbrahim Toron kardeşimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Açılış ve selamlama konuşmasını yapmak üzere Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı İbrahim Halil Can Polat Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
Muhterem hocam, değerli konuklarımız, Rabbimizin bizler için en güzel örnek olarak gönderdiği Hazreti Peygamber'e bağlılığımızı ve onun davasına sahip çıktığımızı göstermek için bu akşam buradayız. Bu vesileyle bizleri bir araya getiren Rabbimize hamd ediyor. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Kıymetli kardeşlerim, biz Furkan Vakfı olarak Kutlu Doğum Haftası'nı Hazreti Peygamber'e bağlılığa vesile olsun istedik. İçimizden Ebu Bekir gibi sadıkların çıkmasını, Ömer gibi seni nefsimden de çok seviyorum ya Resulullah diyenlerin çoğalmasına vesile olsun istedik. Ve bu amaç doğrultusunda 1994 yılından beri konferans, kermes, tiyatro, sinevizyon gösterimleri, şiir ve makale yarışmaları, fakir ailelere yardım, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve düzenlediği mitingleriyle siz değerli halkımızın teveccühüne mazhar olan vakfımız, eğitim ve hizmet faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'i sevmek ve onun davasına bağlanmak İslami bir şuur gerektirmektedir. Vakfımız bu toplumsal şuurun oluşması için İslami eğitime son derece önem vermektedir. Ne mutlu Efendimizin emaneti olan Kur'an ve sünneti bir yaşam biçimi olarak bilip yaşayanlara, ne mutlu Efendimizin davasını omuzlayıp ayrılmayanlara, ne mutlu Peygamber'e bağlı olanlara. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.
Kıymetli misafirlerimiz, şimdi sırada gönüllerimize taht kuran Furkan İlahi ve Marş ekibi var. Kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebiyyül.
Hep beraber katılalım kardeşlerim.
Hem dolandı sekiz canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi Ahmed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi Ahmed.
Aklı olan arif olsun, diğer yansın, püryan olsun. Aklı olan arif olsun, diğer yansın, püryan olsun. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e.
Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed.
Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e.
Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed.
مرحبا يا خير ذا. salatu vesselamu aleyke ya As-salatu wassalamu alayka ya As-salatu wassalamu alayka ya hazırlık
melekler geldiler, Burak'tan indirdiler.
Yüzünü döndürdüler, ol dem yürüdü yayan, ol dem yürüdü yayan.
Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem.
Nice bin yıllık yola bir anda vara gele, nice bin yıllık yola bir anda vara gele. Yunus ey dur kim ola, ol Muhammed'dir mutlak, ol Muhammed'dir mutlak.
Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem.
Grup Furkan'a seslendirmiş oldukları parçalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Programımızın ilerleyen bölümlerinde Grup Furkan yine tekrar bizlerle beraber olacak inşallah. Kıymetli misafirlerimiz, yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Büyük bir teveccühünüz var. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Bugün sevgilinin doğum günü. Tarih 20 Nisan 571. Yer Mekke. Hazreti İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi, Hazreti Amine'nin rüyası dünyayı teşrif ediyor. İran hükümdarının sarayını sarsarak geliyor. Bin yıllık küfür ateşini söndürerek geliyor. Tüm putları devirerek geliyor. Kainatı sallayarak geliyor. İşte sevgilimiz geldi. Tevhid mücadelesinin önderi geldi. İslam medeniyetinin lideri geldi. Peygamberler zincirinin son halkası geldi. Mescid-i Aksa'da Miraç'a çıkarken tüm peygamberlere imam olan sultan geldi. Sizlerle peygambere sadakati konuşalım. Ama 2000'li yıllarda değil, asr-ı saadete gidelim. Asr-ı saadet önderlerinden hangisini örneklesin tarih? Ya Resulallah, bize şu denizi gösterip dalsan, şüphesiz biz de seninle dalarız. Allah'ın izniyle yürüt bizi diyen Sa'd bin Muaz'ı mı? Ya da fedaike ebi ve ümmi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen sahabeyi mi? O söylediyse doğrudur fermanıyla, asırlara ismini sadakatin zirvesi olarak yazdıran Ebu Bekir Efendimiz'i mi? Hangisini anlatsın tarihi? Seni sevenler senin yolunu takip ettiler efendim. Senin gibi Rabbine ve senin gibi davana sımsıkı bağlandılar. Ve sonra öyle bir zaman geldi ki Rabbine ahdini unutanlar zuhur etti. Kelime-i Tevhid'in hayatlardaki tesiri yok edildi. En kutsala adanmayan hayatlar batıla kurban edildi. Senin yolunu terk edenler, emanetini yüklenmek istemeyenler, davanın çilesini dünya rahatına tercih eder oldu. Ya Resulallah, sen şimdi aramızda yoksun. Senden sonra çok değişti ümmetin. Senin yolundan uzaklaştık, başka yollara daldık.
seni anlayamadık ve anlatamadık. Sana benzetemedik hayatlarımızı, sünnetini terk ettik. Senin mesajını anlayamadık, emanet ettiğin davaya sahip çıkamadık. Ümmet şuurunu yitirdik. Ya Resulallah, bir görsen halimizi, kana bulandı dünya. Mazlumlar, çile çeken mazlumlar. Çiçek açmaz oldu baharlarımız, dünyayı zulme boyadılar. Kardeşlik şuurumuzu yitirdik. Mazlum ümmete dua etmeyi unuttuk. Dünya sevgisi kapladı kalplerimizi. Gücümüzü kaybettik. Seni sevmenin dillerde kaldığı bir döneme şahit olduk. Ey önderimiz, kutsal davanın yolcularını yitirdiği çağı yaşıyoruz. Ey hareketin lideri, artık yeter diyoruz. Kıyamet günü seninle dirilmek istiyoruz ve sana yakın olmak istiyoruz. Senin yolunun kurbanları olmak istiyoruz. Ey yüz akımız, yeni bir dirilişe şahit oluyor yeryüzü. Feryatları arşı kaplayan mazlumların duası gerçekleşiyor. Yeniden, yeniden tarih sahnesine çıktı öncüler.
Tekbir!
Seni hakkıyla anlamak ve anlatmak için Musabların, Hamzaların, Ebubekirlerin vazifeni yüklendiler. Yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini sağlamak için bir nesil zuhur etti. Küfrü karanlıklara gömecek İslam güneşimiz doğuyor. Gülsün artık yüzler. Ölü ruhları diriltecek Rahman'ın rahmeti geliyor. Öncüler geliyor. Rabbani davanın yiğitleri geliyor. Zamanın Ebubekirleri, Ömerleri, Osman ve Alileri geliyor. Selat ve selam olsun ümmetine rahmet, alemlere rahmet olan peygambere. Selam olsun Rabbani davada nebevi hareket edenlere, selam olsun davası için yollara düşenlere, selam olsun hayatını Rabbine ve Resulüne feda edenlere.
Evet, saflarımızı tutalım.
Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas salat, hayya alas salam. حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malik Yevmiddin. İyyâke na'bud ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'a Allahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
على رسولنا صلوات.
Ayak sesleri geliyor ötelerden. Tekbir sesleri. Kıyamda müminler, dirilişte insanlar, yüreklerinde bir dava, omuzlarında bir ağırlık ve dillerinde bir kelimeyle geliyorlar. La ilahe illallah haykırıyorlar. La ilahe illallah.
Rabbani bir metotla insanlığı uyarmak için geliyor. Yeri göğü inleterek geliyor. Allah'ın ismini yücelterek geliyor. Beklenen öncü nesil tekbirler getirerek Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öncü neslin minikleri geliyor. Allahu Ekber. misafirlerimiz, küçüklerimize birkaç sorumuz olacak. Evet. Siz kimin kulusunuz?
Allah'ın kuluyuz.
Peki kimin ümmetisiniz?
Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz.
Allahu Ekber. Havanur, kelime-i tevhid nedir?
La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
Allahu Ekber. Anlamı nedir?
Allah'ım, senin benim istediğin her şey çok önemli. Ne istersen yapacağım Allah'ım. Canım istemese de, zor gelse de yapacağım Allah'ım. Peygamberime öğrettiklerim de çok önemli. Onun gibi olup onun gibi yaşayacağıma söz veriyorum Allah'ım.
Onun gibi olup onun gibi yaşayacağımıza biz de söz veriyoruz Allah'ım.
Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık salar yüzüm. Ve o gül koklu yüzümde karar kılmasaydı hüzün. Efendim, önce annemden öğrendim adını. Annemden öğrendim annesiz kaldığını. Önce o gösterdi parmağınla ikiye bölmemeyi. Ondan öğrendim adını duyunca ağlamayı. Efendim, ondan öğrendim Halime'nin yurdunda misafir olduğumuz evin bahçesinde ellerini çırparak koşarmışsın, uçarmış kuşlar. Bilmem ki o bahçe hala seni bekler mi? Efendim, o gün seninle oynayan kuşlar mıydı? Yoksa melekler mi? Neccaroğullarının yurdunda, Ali bin Neccar'ın havuzunda yüzmeyi öğrenmişsin. Ondan öğrendim, gölgesi olmayan tek çocuk senmişsin. Efendim, annemden dinledim sınırsız şefkatini. Ordumla birlikte çölde yürürken yavrularını emziren bir köpek görmüşsün. O ütmesin diye başına bir bekçi dikmiş, ordunun yönünü değiştirmişsin. Efendim, annemden dinledim Medine'de bir bahçeye girmişsin. Deve seni görünce ürkek ve yavaş yanına yaklaşmış. Sanki kulağına bir şey söyler gibi durmuş. Sahibin sormuşsun. Sonra buyurmuşsun. Deve bana sahibini şikayet ediyor. Hem az yiyecek veriyor hem de çok çalıştırıyormuş. Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık salar yüzün ve o gül koklu yüzünde karar kılmasaydı hüzün.
Peygamberim sen benim ışığım, güneşim sen.
Peygamberim sen benim ışığım, güneşim sen.
Dinimi öğrenmem de benim tek rehberim sen.
Dinimi öğrenmem de benim tek rehberim sen.
Rabbim seni çok sever, Kur'an'da hep metheder.
Rabbim seni çok sever, Kur'an'da hep metheder.
Yaptığım tüm işleri yapmamı
çok sever. Kur'an'da hep metheder. Yaptığın tüm işleri yapmamızı emreder. Öncü neslin miniklerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bilmediler ey Nebi, senin bir tevhid hareketi, bir dava başlattığını. Tanıyamadılar seni ve davanı. Bir köşede eli tesbih tutan ve bundan ötesi olmayan bir peygamber olarak bildiler seni. Oysa senin her halin tebliğe ayarlıydı. Le ile başladın, vahyin dışında tüm ilahları, makamları reddettin. Allah'ın bir taşı, bir yaprağı yönetirken insanlığı da yönetecek tek güç sahibi olduğunu anlattın. Bir ömür teheccüdle maşukunun kapısındaydın, ayrılmadın. Ağır bir söz, La ilahe illallah, İşte bu senin davan. Dava bırakılan emaneti can gibi korumaktır. Dava Bilal gibi kızgın kumlara ve taşlara rağmen Allah bir diyebilmektir. Dava safını belirlemek, imanını güçlendirmektir. Dava zulme direnme, haklının yanında haksızın karşısında olmaktır. Dava yeryüzünden fitne ve zulüm kalkıncaya kadar Allah için, Resulü için mücadele etmektir. Huzurlarınızda Furkan İlahi ve marş ekibi.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربّم الله.
ربّم الله.
رهبرم قرآن.
رهبرم قرآن.
örneğim رسول الله تر.
örneğim رسول الله تر.
davam.
davam.
insanları kula kulluktan kurtarmak.
insanları kula kulluktan kurtarmak.
Yalnız Allah'a kul yapmaktır.
Yalnız Allah'a kul yapmaktır.
Hedefim.
Hedefim.
Ümmeti uyandırmak.
Ümmeti uyandırmak.
İslam medeniyeti kurmaktır.
İslam medeniyeti kurmaktır.
İzzeti imanda.
İzzeti imanda.
Kuvveti cemaatte.
Kuvveti cemaatte.
Rahmeti itaatte gören.
Rahmeti itaatte gören
öncü nesil olmaktır.
Öncü nesil olmaktır.
Hareket esaslarım.
Hareket esaslarım.
Rabbanilik.
Rabbanilik.
İlmilik.
İlmilik.
Şumullülüktür.
Şumullülüktür.
Vazifem.
Vazifem.
Daima okumak.
Daima okumak.
Yaşamak.
Yaşamak.
Anlatmak.
Anlatmak.
Görevlerimi fedakarca yapmaktır.
Görevlerimi fedakarca yapmaktır.
Ey Rabbim.
Ey Rabbim.
Davama.
Davama.
Davamın büyüklerine.
Davamın büyüklerine.
Ve kardeşlerime sadık kalacağıma.
Ve kardeşlerime sadık kalacağıma.
Tüm müminleri kardeşim olarak göreceğime.
Tüm müminleri kardeşim olarak göreceğime.
Davamı.
Davamı
şahsi arzularımın önünde tutacağıma.
Şahsi arzularımın önünde tutacağıma.
Tüm dünyada senin hakimiyetini sağlayıp.
Tüm dünyada senin hakimiyetini sağlayıp.
İslam medeniyeti kuruncaya kadar.
İslam medeniyeti kuruncaya kadar.
Mücadeleden ayrılmayacağıma söz veririm.
Mücadeleden ayrılmayacağıma söz veririm.
Hayatım İslam'a fedadır.
Hayatım İslam'a fedadır.
İstikbal İslam'ındır.
İstikbal İslam'ındır. İstikbal İslam'ındır. İstikbal İslam'ındır.
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
İslam ordusunun
önderi sensin. Hem bir abisin hem mücahitsin. Mücadelemizde bize örneksin. Senin külahçı bir peygambersin. Mücadelemizde bize örneksin. Senin külahçı bir peygambersin.
Güneşi salimize, ayı son elimize, set koysalar yolumuza dönmeyiz. Ya bu dava hakim olur, ya Rabbimiz zafer verir, ya da uğrunda ölürüz, başka demeyiz.
Ümmetini kuşatan sağlam kalesi, yolunu aydınlatan bir meşalesi. Sana rahmet peygamberi dese de, senin kılavcı bir peygambersin. Sana rahmet peygamberi dese de, senin kılavcı bir peygambersin.
Koysalar yolumuza dönmeyiz. Ya bu dava hakim olur, ya Rabbimiz zafer verir, ya da uğrunda ölürüz,
başka demeyiz. Ya da uğrunda ölürüz, başka demeyiz. Ya da uğrunda kuşatmış yüce Allah, görmüyor.
haramları helal sayan, farzları yasaklayan, bu ilahlık taslamaktır, herkese ayan, kudretiyle kainatı kuşatmış yüce Allah. Görmüyor mu bu kudreti ona meydan okuyan? Vallahi de, billahi de kesseler dilimizi, otorite Allah'ındır. Zalimler duysun bizi, zalimler duysun bizi, zalimler duysun bizi.
Tekbir!
Kardeşlerim, okuyacağımız bu parça Irak Savaşı'nda zalimlerin, kafirlerin o kocaman bombaları altında hem kollarını hem bacaklarını yitiren, hayata kolsuz ve bacaksız devam etmek zorunda kalan Hüseyin adlı bir çocuğun üzerine yazılmıştır.
Ey savaşın çocuğu, Ayşe Fatma Hüseyin, Müslümanların çoğu sizin gibi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin.
Müslümanların çoğu sizin gibi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin.
Sanma daim kış olur, sanma hep savaş olur.
Sanma daim kış olur, sanma hep savaş olur.
Yüreğimiz taş değil, gayretimiz boş değil. Müminler kardeş olur, bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin.
Müminler kardeş olur, bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin. Hak gelir ve batıl zail olur Hüseyin. Hak gelir ve batıl zail olur.
Ayakların nerede? Böyle mi yaratıldı? Zalimler mi kopardı? Söyle yetim Hüseyin.
Böyle mi yaratıldı? Zalimler mi kopardı? Söyle yetim Hüseyin.
Sanma hep savaş olur.
Sanma daim kış olur.
bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin.
Müminler kardeş olur, bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin. Hak gelir ve batır,
tekbir!
Zahil olur Hüseyin,
tekbir!
Hak
tekbir!
Gelir ve batır,
tevhid!
Zahil olur
tevhid!
Gayretimiz boş değil, müminler kardeş olun, bekle bizi Hüseyin, bekle bizi Hüseyin. Hak gelir ve batıl, zahir olur Hüseyin,
zahir olur Hüseyin.
Tekbir!
Hak gelir,
tekbir!
Ve batıl,
tekbir!
Zahir olur Hüseyin.
Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika.
Hak gelir ve batır, zahir olur Hüseyin. Hak gelir ve batır,
kahrolsun Amerika,
kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika,
kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun.
Tekbir!
Allah ekber!
Tekbir!
Allah!
Sancağı göğsüne saplayın surun, ümit var olun belki de yarın. Allahu Ekber şafak söküyor,
Allahu Ekber şafak söküyor, Allahu Ekber şafak söküyor, Allahu Ekber şafak söküyor.
Kıymetli kardeşlerim, Grup Furkan'a kendi beste ve yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dillerine, gönüllerine sağlık.
Kıymetli misafirlerimiz, konferans bölümüne geçmeden önce Hoca Efendi'nin hayatından kısaca bahsetmek istiyorum. 1965 yılında Adana'da dünyaya gelen muhterem Alparslan Kuytulu Hoca Efendi, küçük yaştan itibaren İslami eğitiminin neticesinde Allah ona Kur'an ve sünnet dışında hiçbir fikri akımının tesirinde kalmayan sahih bir anlayış nasip etti. Hoca Efendi Allah'ın yeryüzünde hakim mevkine konulmadığını müşahede ediyor. Zulüm altında inleyen Müslümanlar ile günahlar içinde yaşayan gençliğin hali onu derinden üzüyordu. O daima Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyor ve bu yolda çabalar sarf ediyordu. Ümmetin içerisinde bulunduğu durumun ancak yeni bir diriliş hareketi ile kurtulacağına inanan Hoca Efendi, yaşıtlarının şahsi istikbalini düşündüğü gençlik yıllarında İslam'ın istikbalini sancısını çekiyordu. Allah'a duyduğu muhabbet ve bağlılığı onu yerinde durduramıyordu. Bunun için tüm gün ve gecelerini İslam ümmetinin beklediği aydın, alim sıfatına sahip öncü bir neslin oluşması için sarf etmektedir. Muhterem Hoca Efendi uzun yıllardır devam ettiği Arapça, fıkıh, hadis derslerinin yanı sıra birçok illerde çeşitli ilmi konularda dersler yapmakta ve konferanslar vermektedir. Cuma akşamları yaptığı tefsir derslerine yıllardır aralıksız olarak devam etmekte olup bu dersler internetten canlı olarak yayınlanmaktadır. Tefsir dersleri ve konferanslar CD ve kaset olarak da ümmetin istifadesine sunulmuştur. Ümmetin kurtuluşu için büyük çabalar sarf eden, bu uğurda tüm hayatını vakfeden önder insanı, öncü neslin hocasını konferanslarını yapması için kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam buyurun.
Sellem buyurdu ki la ta'ata li mahluk fi ma'siyatil halik. Allah'a isyan olan mevzuda kullara itaat yoktur. Eğer hakikaten mümin iseniz Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Resulullah bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Öyle bir lider ki bütün meselelerde ona başvurmak zorundasın. Başvurmadığın zaman imansız sayılıyorsun. Öyle bir lider ki onun verdiği hükümden kalbinde sıkıntı duymamak zorundasın. Duyduğun zaman imansız sayılıyorsun. Bugün Hazreti Peygamber'e bağlı olduğunu ilan edenler, gerçekten de bunu söyleyenler samimi iseler, onun yolunda, onun davası uğrunda bugün mücadeleye katılmak zorundadırlar. Yoksa sadece Peygamber'i seviyorum demek, kupkuru bir iddiadan başka bir şey değil. O gün o ağacın altında beyat edenler, bağlılıklarını ilan edenler, işte onlar hakikatte Allah'a bağlılıklarını ilan etmişlerdir. yeniden böyle bir nesle ihtiyaç var. Böyle bir nesil yeniden meydana getirilmeli. Böyle bir nesil Hazreti Peygamber'in davası uğrunda mücadele edecek olan bir nesil.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle sanki kainatın Rabbi değilmiş gibi, sanki her dönemde peygamber göndermemiş gibi, sanki kime bağlanacağımızı, kime bağlanmayacağımızı bize bildirmemiş gibi bizi başka şeylerin peşine sürüklediler. Allah'ı Rab olarak görmeyenler, sadece kainatın yaratıcısı olarak görenler, Allah'ı Rab olarak görmeyince, insanları terbiye eden bir ilah olarak görmeyince, başka terbiye yolları geliştirdiler. Başka şekillerde insanları terbiye etmeye kalkıştılar. Bize bağlanacağımız başka şeyler gösterdiler. Her balığı ona uygun şekilde avladılar. Her balığa göre bir yem hazırladılar. Her balığa göre bir avcı hazırladılar. Her balığa göre bir olta hazırladılar. Her balığı kendi mevsiminde avladılar. Kimini gençliğinde avladılar, kimini yaşlandığı zaman avladılar. Kadınlara ayrı bir takım tuzaklar kurdular, erkeklere ayrı tuzaklar kurdular. Bizi başka taraflara bağlayabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Allah Azze ve Celle, Allah'ın dışında veli edinenlerin halini ankebuta benzetir. Allah'ın dışında başka şeyleri evliya edinmiş olan, Allah'ın dışında başka şeyleri dost edinmiş olan, onlara bağlanmış olan kimselerin halini örümceğe benzetir Allah Azze ve Celle Ankebut suresinde. Onların hali ankebuta benzer der. İnne evhenel buyut lebeytul ankebut ve evlerin en zayıfı ise örümceğin evidir. Levkânu ya'lemûn, keşke bunu bilselerdi. Allah'ın dışında başka şeylere sarılanlar, bize başka şeyleri gösterenler, şunların izinden gidelim diyenler, İşte şimdi onların evlerinin ne kadar çürük olduğu ortaya çıktı. Kıblemizi 80-90 yıldır, 100 yıldır, belki 150 yıldır batıya doğru çevirmiş olanlar, Müslümanları değil de Avrupa'yı kardeş olarak gösterenler, onları bize evliya yapanlar, dostlar yapanlar, şimdi batının hıyaneti karşısında ne diyeceklerini şaşırmış durumdalar. Batının her taraftan saldırıya geçtiğini gördükleri zaman yanlış yerlere bağlandıklarının farkına varıyorlar yavaş yavaş. Halbuki Allah Azze ve Celle daha evvel haber vermişti. Yanlış şeylere bağlanmayın. Allah'ın ve Resulünün dışında bir şeye bağlanmayın. Allah'ın dışında bir şeye bağlananlar,
örümceğin evine, örümceğin evi nasıl ki sağlam değildir, en küçük bir rüzgarda darmadağın olur ise, aynı şekilde Allah'tan başkasına sarılmış olan, bağlanmış olanlar, onlar da onların dost olmadıklarını, o sarıldıkları kimselerin ne kadar çürük olduklarını görecekler. Ve bugün görmeye başladılar. Kıymetli kardeşlerim, bize kimi Rab olarak görmemiz gerektiğini de öğretmediler, kimi dost olarak görmemiz gerektiğini de öğretmediler. Kime bağlanacağımızı, kime bağlanmayacağımızı öğretmediler. Allah Azze ve Celle sanki bu işlere karışmıyormuş gibi anlattılar. Menfaatimiz neyi gerektiriyorsa onlara bağlanmamızı doğru gösterdiler. Menfaatimiz neyi gerektiriyorsa onlara bağlanmak doğru olabilir mi? İnsan bu kadar basit bir varlık mıdır? İnsanın inancı yok mudur? İnsanın menfaatinden daha önemli şeyleri yok mudur? Ve şimdi işte o bağlandıkları batının medeni olmadığı defalarca ispat edildi. Batının medeniyet olmadığı, her zaman ifade ettiğim gibi sadece bir teknolojiden ibaret olduğu, sadece modern bir hayat olduğu artık bütün insanlar tarafından anlaşılmaya başlandı. Bizi demek ki yıllardan beri örümceğin evine bağlamışlar. Demek ki bize yıllardan beri örümceği dost olarak göstermişler. İşte şimdi ümmet-i Muhammed yavaş yavaş gerçek dostlarını aramaya başlıyor. Ve Allah Azze ve Celle Allah'a sımsıkı sarılanları müjdeliyor. Allah'a verdikleri sözü yerine getirenlerden bahsediyor Ra'd suresinden. Allah'a verdikleri sözü yerine getirenler, sözlerini bozmayanlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a bağlanmaya söz vermiş ve sonra o sözünü hiçbir zaman değiştirmemiş olanlardan bahsediyor. Hatırlayın, ruhlar alemindeyken Allah Azze ve Celle bizim ruhlarımıza sormuştu. Elestu bi rabbikum, Rabbiniz değil miyim? Sizi terbiye eden, size kanun koyan, size peygamber gönderen, kitap gönderen ben değil miyim? Kalu bele. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin demiştik o zaman. Ruhlar alemindeyken yahut da annemizin rahmine düştüğümüz zaman, bize ruhun verildiği günlerde Allah Azze ve Celle sormuştu. Yahut da akıl bali olduğumuz zaman, bu sorunun bize ne zaman sorulduğu hususunda 3 tane görüş var. Allah Azze ve Celle bize ne zaman bunu sordu? Akıl bali olduğumuz günlerde sormuş da olabilir. Bize ruhun, annemizin karnındayken ruhun verildiği günde de olabilir. Bütün ruhların yaratıldığı ruhlar alemindeyken de Allah bu soruyu sormuş olabilir. Sonuç itibariyle Allah Azze ve Celle bizden söz almıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de Rabbimizsin ya Rabbi diye ona söz vermiştik. Fakat dünyaya geldikten sonra bu sözümüzü unutturdular bize kıymetli kardeşlerim. Biz belki bunu hatırlamıyor olabiliriz. Fakat fıtratımızı şöyle bir kontrol edecek olursanız, fıtratınız Allah demektedir. Fıtratınız evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin demektedir. Dünyanın hangi dönemine bakarsanız bakın insanoğlunda Allah anlayışını göreceksiniz. İnsanın fıtratının İslam'a temayüllü olduğunu göreceksiniz. İnsanın fıtratı İslam'ı kabul edecek şekildedir. İşte Allah Azze ve Celle'nin bizim fıtratımıza, ruhumuza bunu sorduğunun bir delili bu. Biz hatırlamıyor olsak bile Allah haber veriyor. Biz annemizin karnında olduğumuzu da hatırlamıyoruz. Ama Allah Azze ve Celle onu da haber veriyor. Biz de zaten biliyoruz. Hatırlamasak da biliyoruz. Demek ki bir şeyin doğru olduğunu anlamak için illa da onu hatırlamak gerekmiyor. Allah Azze ve Celle haber veriyorsa demek ki öyle olmuş. Demek ki Allah bizim ruhlarımıza sormuş. Ve biz de sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi demişiz. Ona olan bağlılığımızı ilan etmişiz. Dünyaya geldiğimiz zaman senin dediğin gibi yaşayacağız. Başkalarına değil sana bağlanacağız ya Rabbi. Senin peygamberine bağlanacağız ya Rabbi diye. O zamandan Allah'a söz vermişiz. Fakat yeryüzüne geldiğimiz zaman yeryüzünde firavunlaşmış, nemrutlaşmış olanlar bize Allah'tan başkalarını dost olarak gösterdiler. Allah'ın dışında dostlar önümüze sürdüler. Fakat onların dost olmadığı kısa zamanda anlaşıldı. Allah Azze ve Celle bu sözümüzü bize hatırlatmak için peygamberler gönderdi. Her peygamber bunun için geldi. İnsana Allah'a vermiş olduğu sözü hatırlatmak için. Ey insan, sen Allah'a bağlı kalmak zorundasın. Sen Allah'ın dünyasında özgür bir varlık olamazsın. Sen Allah'ın dünyasında Allah'ın istediği şekilde yaşamak zorundasın. İşte bütün peygamberler bize bu sözümüzü hatırlattılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de geldiği zaman yine bunun için gönderildi. Kendisi Rabbine tam anlamıyla bağlıydı. Kendisi bağlı olduğu için ashabı da Allah'a bağlanıyordu. Allah Resulü'nden bağlılığı görüyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken rahat bir hayat yaşıyordu. Zengin bir kadınla, Hazreti Hatice ile evliydi. Zengin bir hayat yaşamasına rağmen o zenginliğin içerisinde mutlu değildi. Çünkü gidişattan mutlu değildi. Gidişatı beğenmiyordu. İnsanların kötü bir halde olduğunu görüyor ve üzülüyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o günkü Mekke Cumhuriyeti'ne karşı ihtilale sevk eden sebep buydu. Nice ihtilalciler, devrimciler vardır ki onların devrimci olması fakirliklerindir. Fakir olduklarından dolayı onlar devrimci olmuş olabilirler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de böyle bir şey görmüyoruz. Kendi ailesi içerisinde mutlu, zengin bir hayat yaşıyor. Fakat o bütün bunlara rağmen rahatsız oluyor gidişattan. Peygamberimizi demek ki o günkü zulme karşı koymasına sebep olan Hakk'a bağlılığından başka bir şey değil. Fakir olması gibi bir sebep mevcut değil. Onun o günkü sisteme karşı gelmesi, o günkü zulümlerle mücadele etmesi, Hakk'ı aramasından ve Allah Azze ve Celle'nin kendisini peygamber seçmesinden başka bir şey değil. Bir insanın doğru olduğunun en yakınları bilir. Eğer Allah Resulü'nün yanındakiler, akrabaları, hanımları, çocukları, amcaları, dayıları, akrabaları, aşireti eğer ona inanmış olmasaydılar, sonunda onu kabul etmeseydiler, belki o zaman bir takım şüpheler akla gelebilirdi. Fakat peygamberimizi en yakınlarının da kabul ettiğini görüyoruz. Her gün onunla beraber olanlar, onunla yiyenler, içenler, onunla beraber oldukça ona olan saygıları artıyordu. Allah Resulüne yaklaştıkça insanların ona hayranlığı artıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunun en büyük delillerinden birisi buydu. Ona en yakın olanlar onun için canlarını ortaya koyuyorlardı. Hazreti Ali gibi onun yatağına yatıyor, ona kılıç vurulacaksa bana vurulsun diyecek kadar peygamberine bu kadar bağlı olabiliyorlardı. Hazreti Ali halbuki onun amcasının oğlu. Peygamberimizi yakinen tanıyor. Allah Resulü'nün elinde büyümüş. Eğer peygamberimiz de en küçük bir yanlış görmüş olsaydı, en yakınları ona iman etmeyeceklerdi. Hanımı en başta ona iman etmeyecek, akrabaları iman etmeyecek, ve senin şöyle şöyle hallerini biliyoruz diyeceklerdi. Halbuki en yakınlarının bile ona çok bağlı olduklarını görüyoruz. Hazreti Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Efendimiz'e canlarını verecek kadar bağlı olmaları, aklı selim insanlar bunlar. Peygamberimizden sonra devlet idare edecek olan, halife olacak olan insanlar bunlar. Bunlar kafası çalışmayan insanlar değil. Bunlar koskoca bir ümmeti idare edebilecek şekilde yaratılmış olan zeki insanlar. Fakat bunlar da Peygamberimize tam bir teslimiyetle teslim oluyor. Ve Allah Resulüne canlarını verecek kadar onun önünde savaşıyorlar. Demek ki Allah Resulü hakikaten Allah'ın Resulüydü. Bir insan daima rol yapamaz. Bir insanın 24 saat rol yapması mümkün değil. 23 sene boyunca rol yapması mümkün değil. 63 sene boyunca insanlara rol yapması mümkün değil. Onu yakından tanıyanlar eğer onun için canlarını ortaya koydularsa, bu onun peygamberliğini anladıklarını gösterir. Onun mucizelerini görüyorlardı. Onun ahlakını görüyorlardı. Onun hayatında bir defa yalan söylemediğini görüyor ve ona bağlanıyorlardı. Birkaç tane Müslüman içlerinde Zeyd de var. Allah Resulü'nün göndermiş olduğu bir müfrezenin içerisinde birkaç tane Müslüman esir alınmışlardı. Zeyd de Hubeyb de onlardandılar. Ve Zeyd tam öldürüleceği sırada Ebu Sufyan kendisine soruyordu. Dedi ki ey Zeyd doğru söyle. Şu anda ister misin ki senin yerinde Muhammed olaydı. Sen de kendi evinde ailenin yanında olaydın. Böyle bir şey ister miydin doğruyu söyle. Zeyd der ki vallahi ben evimde olacağım ve peygamberimiz benim yerimde olacak. Böyle bir şey istemek bir tarafa. Ben peygamberimin ayağına bir diken batmasına bile tahammül edemem diyordu. Böyle bir sevgi, hiç kimseye nasip olmamış olan bir sevgi. Hudeybiye anlaşmasında Urve bin Mesud'un da söylediği gibi, Ebu Sufyan'ın da söylediği gibi, nice kafirlerin o zaman Müslüman olmayan, nice kafirlerin söylediği gibi, biraz evvelki olayda da Ebu Sufyan aynısını söylemiştir. Hudeybiye anlaşmasında da Urve aynısını söylemiştir. Diyorlardı ki ben nice krallar gördüm. Ebu Sufyan söyler, Urve söyler, daha niceleri söyler aynı şeyi. Nice krallar gördüm. İran kralını gördüm, Kisra'yı. Bizans kralını gördüm. Habeşistan kralını gördüm. Etrafındaki insanların ona olan saygılarını, onlara olan hürmetlerini, sevgilerini gördüm. Ama ben Muhammed'e gösterilen bu bağlılığı hiçbir yerde görmedim. Hiç kimsenin Muhammed kadar sevildiğini görmedim diyorlardı. Bunlar bunu söyledikleri zaman Müslüman değillerdi. Hayranlıkla karşılıyorlardı bu olayı. Peygamberimize iman edenlerin iman etmesinin bir sebebi de budur. Peygamberimize gösterilen sevgi, saygı ve bağlılık nice kafirlerin iman etmesine sebep oldu. Onu yakından tanıyan insanlar ona bu kadar hürmet edince işte o zaman herkes anlıyordu ki o gerçekten de Resulullah'tır. Yakından tanıyanlar ona hürmet ediyorlardı çünkü. Özel hayatını bilenler, aile hayatını bilenler, işte düşmanları bile onun dürüstlüğüne şehadette bulunuyorlardı. Müslümanların peygambere olan bağlılığı onların iman etmesine vesile oluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurmuş olduğu o medeniyet zaman içerisinde bitti kıymetli kardeşlerim. Şu anda o medeniyeti kaybetmiş durumdayız. Şu anda yeryüzünde yeniden Hazreti Muhammed'in medeniyetini kurma çalışmaları yapılıyor. Ve Batı medeniyetinin medeniyet olmadığı artık görüldü. Batı'nın insanlığa vereceği hiçbir şeyin kalmadığı artık görüldü. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'e bağlılığın sebebini anlatmak istiyorum ben size. Neden bağlı olmak zorunda Müslümanlar? Yeryüzünde yeniden Muhammedi bir medeniyet meydana getirebilmeleri buna bağlı. Batı medeniyetinin medeniyet olmadığı görüldüğüne göre, Batı medeniyetinin insanlığın huzurunu aldığı görüldüğüne göre, insanlığa huzur vermediği görüldüğüne göre, bundan sonra artık hiçbir şey veremeyeceği de belli olduğuna göre, yeryüzünde Muhammedi bir medeniyetin kurulması gerekmektedir. Bunun için de Hazreti Muhammed'in bağlılarının, gerçekten ona bağlı olanların, gerçekten onun yolunda mücadeleyi göze alanların çoğalması gerekmektedir. Yoksa Batı medeniyetinin bu zulümleri devam edip gidecek. Efendimiz hakikaten bağlı olan bir nesil meydana gelmediği müddetçe Muhammedi bir medeniyet kurmak mümkün olmayacak. Her neslin bir vazifesi var. Her asırda yaşayanların vazifesi aynı değil. Bu neslin vazifesi yeniden yeryüzünde İslam medeniyetini kurmak, Allah Resulü'nün haber verdiği nesil olmak. İslam garip olarak başladı buyurmuştu. Tekrar garip hale dönecek. Ve ne mutlu o gariplere demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın ümmeti Muhammed'in yeniden zayıflayacağını ve sonra yeniden güçleneceğini haber veriyordu. El-İslamu beda garibe demişti. İslam garip olarak başladı. Ve seyyaudu keme beda garibe. Ve tekrar garip hale döner. Ve o garip hale döndükten sonra yeniden bir hareket başlar. Kıyamete yakın yeniden dünyanın her tarafında Rabbani bir hareket başlar. Ümmet-i Muhammed yeniden dirilir diyordu Peygamberimiz. Fetuba lil gurabe, o garip olanlara, azınlık olanlara, ne mutlu onlara. Çünkü onlar yeniden yeryüzünde bir medeniyet meydana getirecekler. Allah Resulü'nün haber verdiği o medeniyeti kurma görevi bu neslin vazifesidir. Sahabe nesli kendi görevini yaptı. Tabi'in nesli kendi görevini yaptı. Her nesil kendi görevini yapmalı. Son 3 asırdan beri görevini yapmayan nesiller gelmeye başladı. İşte ondan dolayı bu hale geldik. Şimdi yeniden görevimizi hatırladık. Yeniden Hazreti Peygamber'e, onun davasına bağlı olan yeni bir nesil meydana getirmek ve onun davasını yeniden ayağa kaldırmak bu neslin vazifesi. Biz 20. asır, 21. asırda yaşayan bu asrın sahabileri olmak zorundayız kıymetli kardeşlerim. Bizim vazifemiz tabi'in neslinin vazifesi değil. Bizim vazifemiz tebe'ut tabi'inin vazifesi değil. Bizim vazifemiz sahabe neslinin vazifesidir. İslam'ı yeniden yeryüzünde hakim kılmak, Muhammedi medeniyeti yeniden meydana getirmek, İslami hareketi yeniden diriltmek, işte bu neslin vazifesi odur. Yeryüzünde artık batının insanlığa bir şey veremeyeceği meydana çıkmıştır. Bugün Müslümanların batıya verebilecekleri bir tek şeyleri var. Teknolojiyi verebilmeleri mümkün değil. Batı ile aramızda neredeyse bir asır, belki iki asır teknolojik mesafe var. Bizim onlara teknoloji vermemiz mümkün değil ama bizim onlara inancımızı vermemiz mümkün. Bizim batıya gelin la ilahe illallah deyin dememiz mümkün. Gelin yeryüzünde İnsanların başında ilahlık tasladınız. Rablik ilan ettiniz. Allah'ın dünyasında sizin dediğiniz oldu. İnsanlığa hayır getirmediniz. Huzur vermediniz. Şimdi gelin la ilahe illallah deyin. Allah'ın Allah'a teslim olun. Onu ilah olarak, Rab olarak tanıyın. Ondan alın kriterlerinizi, ondan alın hayat düsturlarınızı. İşte batıya ve bütün dünyaya bunu söylemek bu neslin vazifesidir. Ve batıya verebileceğimiz sadece budur. Ve batının da ihtiyacı olan budur. Kıymetli kardeşlerim, böyle bir nesil meydana getirebilmek Hazreti Peygamber'e hakikaten bağlı olmakla mümkün. Bir davaya tam bağlanabilmek için mutmain olmak lazım. Mutmain olmayan insanların sözleri tesir etmez. Hazreti Peygamber mutmain idi. Anlattıklarına kendisi iman ediyordu. Kendisi iman etmeyenlerin sözleri tesir etmeyecektir. O yüzden evvela herkesin bir kere kendisinin iman etmesi lazım. Mutmain olması lazım. Hazreti Peygamber'in peygamberliği konusunda mutmain olması lazım. Mutmain olmayanların sözlerinin insanların kalbine girmesi mümkün olmayacaktır. Onun için Peygamberimizin peygamberliğinin delillerini bilmek zorundayız. Allah Resulü'nün Resulullah olduğunun delillerini bilmek zorundayız. Hiçbir zaman hayatını değiştirmemiş olması onun peygamberliğinin delillerindendir. Mekke'de nasıl yaşadıysa Medine'de İslam devletini kurduktan sonra aynı şekilde yaşadı. Yeryüzünde hükümdar olduktan sonra hiçbir zaman hayatını değiştirmedi. Hasırın üzerinde yatıyordu. Koskoca devlet başkanı olduğu zamanlarda evinde bir avuç arpadan başka bir yiyecek bulunmuyordu. Bir devlet başkanı böyle bir hayat yaşar mı? Allah Resulü'nün peygamberliğine delil o kadar çoktur ki, ama onların içerisinde belki en önemlilerinden birisi onun hiçbir zaman hayatını değiştirmemiş olması. Ve kızını diri diri toprağa gömecek kadar vahşileşmiş insanları oradan alıp da Hazreti Ömer'ler yapması, adaletiyle meşhur olan insanlar noktasına getirmesi onun peygamberliğinin delillerindendir. Ona bağlananlar yükseliyorlardı. Hazreti Peygamber'e bağlanan adam yükseliyor. Onun kriterlerini alan yükseliyor. Ona tam bir teslimiyetle teslim olan yükseliyordu. Allah Azze ve Celle Peygamber'e tam bir teslimiyetle teslim olunmasını istiyordu. Peygamberimiz normal bir lider olarak görülemez. Onun sadece namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi, hac gibi konularda peygamber olarak görenler, dünyevi meselelerde peygamber olarak görmeyenler, onun vermiş olduğu hükümlerin kendisini bağlamayacağını düşünenler, böyle insanlar da ortaya çıktı. Sünnet beni bağlamaz diyenler, hadis sahih olsa bile beni bağlamaz diyenler ortaya çıktı. Halbuki sahabenin peygambere bakışı böyle değildi. Bir mevzuda Kur'an'dan ayet bulamadıkları zaman hemen peygamberimize bakarlardı. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor Nisa suresinde. Ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'urrasul. Ey müminler, Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Ve ulil emri minkum, ve sizden olan, sizin dininizden olan liderinize de itaat edin. Fe in tenaza'tum fi şeyin ferudduhu ilallahi ve resul. Bir mevzuda anlaşmazlığa düşecek olursanız, anlaşamayacak olursanız aranızda, o zaman o meseleyi Allah'a ve Resulüne götürün. Allah ve Resulüne diyorsa ona bakın, onun dediği gibi davranın. Hangi mesele olursa olsun, Kur'an ve sünnet o meselede bir şey demiş ise o mevzuda Allah ve Resulüne bakmak zorundayız. Bu ayet İslam'ın en temel hükmünü içeren ayettir. İslam'ın ana prensibini içermektedir. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye göre müminler önce Allah'a itaat edecek, Allah'a bağlanacaklar. Sonra peygambere itaat edecek, ona bağlanacaklar. Ve sonra kendi dillerinden olan imamlarına, reislerine itaat edecekler. O, ona olan itaat ise mutlak bir itaat olmayacak. Allah'a itaat mutlak, peygambere itaat mutlak, kayıtsız ve şartsız bir itaat. Ama ulul emre itaata gelince, ona itaat şartlı bir itaat. Birincisi bir kere bizden olması gerekecek. Bizden olacak, Müslüman olacak. Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde bizi idare edecek. Allah'a isyan etmeyecek. Bu şartlarla kayıtlı. Demek ki ulul emre itaat mutlak bir itaat değil. Onunla aramızda bir mesele olacak olursa, demek ki ulul emir de olsa, alim de olsa, demek toplum ile onun arasında bir mevzuda farklı görüş olabilir. Ve eğer bir mevzuda farklı görüş olacak olursa, o meseleyi Allah'a ve Resulüne götürün. Allah ve Resulü ne diyor ise ona göre davranın. Demek ki toplumları idare eden kimseler ile idare edilenler arasında bir mevzuda tartışma olacak olursa başvurulacak olan kaynak Allah ve Resulüdür. Bu ayet kıyamete kadar geçerli. Sadece Peygamberimizin zamanında geçerli değil. Sadece Peygamberimiz zamanında Allah'a ve Resulüne itaat, ondan sonrasında ona itaatin olmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Son peygamberdir. Gelen kitap da son kitaptır. Kıyamete kadar insanlar bundan sorumludurlar. Dolayısıyla hiçbir lider, artık Kur'an'a ve sünnete itaat etmeyeceksiniz. Prensiplerinizi Allah'tan ve Resulünden almayacaksınız. Avrupa'dan veya benden alacaksınız diyemez insanlara. Böyle bir hakkı ve yetkisi olamaz. Allah bir şey dediği zaman, Resulü bir şey dediği zaman, bütün insanlara, bütün Müslümanlara düşen Allah'a ve Resulüne bağlı kalmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, La ta'ata li mahluk fi ma'siyatil halik. Allah'a isyan olan mevzuda kullara itaat yoktur. Allah'a isyan ise eğer o mevzuda insana itaat edilemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize anlaşmazlık durumunda meseleyi nereye havale edeceğimizi göstermiştir. Anlaşmazlık durumunda Allah'a ve Resulüne mesele arz edilecek. Kur'an'a bakılacak, hadislere bakılacak. Peygamberimizden sonra peygambere bağlılık, onun sünnetine bağlılıkla olabilir. Peygamberimizin Kur'an'da olan meselelerde koyduğu hükümler olduğu gibi, Kur'an'da olmayan meselelerde de hükümler koyduğunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce, binlerce meselede hükümler koydu. Ve Allah Azze ve Celle onun vermiş olduğu hükümleri kabul etti. Eğer o koymuş olduğu hükümler yanlış olsaydı Allah tarafından ikaz edilirdi. Madem ki Allah tarafından ikaz edilmedi, o halde Allah Azze ve Celle Peygamberimizin buyurduğunu demek ki kabul etmiştir. Ya Allah Azze ve Celle tarafından Kur'an dışında bir vahiy geldi, Peygamberimiz o Kur'an dışında gelmiş olan vahiy ile insanlara anlattı yahut da Peygamberimiz kendisi içtihat etti. İçtihat etmişse bile onun içtihadını Allah kabul ettiği için dolayısıyla bizi bağlayıcıdır. Ve o mevzuda da Peygamberimize bağlı kalmak zorundayız. İbni Mes'ud, Abdullah İbni Mes'ud, Peygamberimizin önde gelen sahabisinden. Ve bir gün bir hadis söylüyordu insanlara. Peygamberimizin söylediği bir sözü söylüyordu. Dedi ki Resulullah buyuruyor ki, saçına saç ekleyen kadınlara, yani peruk takanlara, dövme yapan ve yaptıranlara, dişlerinin arasını açanlara, dişlerini yontanlara yani, bunlara Allah lanet etsin. Bir kadın geldi ve ona dedi ki, sen bunları nereden söylüyorsun? Neye dayanarak böyle söylüyorsun? O zaman kadın da kitap okuyan, Kur'an okuyan bir kadındı. Ben dedi Allah'ın kitabını okudum ve böyle bir şey görmedim. Sen bunları nereden söylüyorsun dediği zaman Efendimizin güzide sahabisi, talebesi şöyle söylüyordu. Allah Azze ve Celle'nin kitabını iyi okusaydın görecektin. Allah Kur'an'ında şöyle buyurmuyor mu? Peygamber size neyi verirse onu alın. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ Peygamber size neyi verirse onu alın. Ve sizi neyden sakındırırsa, size neyi haram kılarsa ondan da sakının. Sen eğer Allah'ın kitabını doğru okumuş olsaydın, bu ayeti görürdün. İşte bize bunu Allah'ın Resulü söyledi dedin. Resulullah'ın söylemesi yetmiyor mu? Kur'an'da olması mı gerekiyor illa her şeyin? Allah Azze ve Celle Kur'an'da namazı bile anlatmaz. Zekatı bile anlatmaz. وَاقِيمُ الصَّلَاةُ وَاَتُوا الزَّكَاةُ der. Namazı kılın, zekatı verin. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah Azze ve Celle hac etmemizi bize emreder. Yol bulabilenlerin hacca gitmesini emreder. Fakat nasıl yapılacağını tarifini yapmaz. Ne namazı tarif eder, ne zekatı, ne orucu, ne haccı. Bunların bütün hepsinin tafsilatı Peygamberimizin sünnetiyle belirlenmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Peygamberimize müracaat etmemizi istemiştir. Bütün meselelerde Peygamber'e başvurulmasını istemiştir. Ve bakın o nasıl namaz kılıyorsa ondan öğrenin. O size zekatı nasıl anlatıyorsa onun dediği gibi zekat verin. Böylece Allah Azze ve Celle bütün meselelerde Peygamberimize başvurmamızı emrediyordu bize. Çünkü Kur'an-ı Kerim tabiri caizse bir anayasa kitabı gibi temel meselelere temas eder sadece. İşin kanun kısmını Peygamberimize bırakır. Peygamberimiz Kur'an'ı açıklar. Kur'an'daki hükümleri açıkladığı gibi Kur'an'da olmayan hükümleri de koyar. Ve bütün o meselelerde işte Peygamber'e itaatla emrolunmuşuz. Bütün meselelerimizde Peygamber'e bağlı kalmakla emrolunmuşuz. Allah Azze ve Celle Peygamberimize bağlı kalalım diye bizim ona her konuda bağlı kalmamızı öğretmek istiyordu. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman 14 ay veya 16 ay kadar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı, Kudüs'e doğru. Fakat bundan kendisi memnun değildi. Çünkü ehli kitaptan olanlar, Yahudi ve Hristiyanlar bunu laf ediyorlardı. Ve Muhammed'in kendi kıblesi yok, bizim kıblemize dönüyor diyorlardı. Hem onların o laflarından dolayı, hem de yeryüzünde ilk Beytullah Kabe olduğundan dolayı Allah Resulü Kabe'ye doğru dönmek istiyordu aslında. Hem kendisi Kabe'nin çocuğu, hem İbrahim atasının yadigarı, bütün bunlardan dolayı Efendimiz Kabe'ye doğru dönmek istiyordu ama Allah'tan izin gelmeden dönmesi mümkün değildi. İşte daha sonra Kur'an Bakara suresinde Peygamberimizin Kabe'ye doğru dönmesini emreder. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ Senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Kıblenin değiştirilmesini istiyorsun yani. Onu görüyor ve biliyoruz ey Resulüm. Senin bundan böyle razı olacağın kıbleye doğru, Kabe'ye doğru çevireceğiz. Bundan böyle her nerede olursan ol, Kabe'ye doğru dön. Mescid-i Haram tarafına dön. Ve ey müminler, sizler de o tarafa doğru dönün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu emirle birlikte artık Kabe'ye doğru dönüyordu. Fakat asıl mesele şu. Peygamberimiz daha evvel neden Mescid-i Aksa'ya doğru döndürüldü? Ve böyle bir ayet Kur'an'da mevcut değil. Yani bu demin söylemiş olduğum ayetten evvel Mescid-i Aksa'ya doğru dönmesini emreden bir ayet Kur'an'da mevcut değil. Demek ki Allah Azze ve Celle Kur'an dışında bir ayet göndermişti. Demek ki Kur'an dışında bir hüküm koyduğu zaman peygamberimiz, onlara Allah'ın bir hükmünü açıkladığı zaman, onların peygambere itaat etmesini, ona bağlı kalmalarını emrediyordu Allah. Onun için Mescid-i Aksa'ya doğru dön emri Kur'an'da mevcut değil. Ama Kabe'ye doğru dön emri Kur'an'da mevcut. Ve işte o emirden evvelki ayette Allah buyuruyor ki, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِيُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ Ey Resulüm, şu üzerinde bulunmuş olduğun kıbleyi sana kıble olarak tayin etmiş olmamızın sebebi, yani Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü sana kıble olarak, öncelikle onu kıble olarak tayin etmiş olmamızın sebebi, sana tabi olanla olmayanı ortaya çıkartmak için. Ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönenlerle, dönmeyen, peygamber ne diyorsa odur diyen, onları meydana çıkartmak için, peygambere tabi olanla olmayanları ortaya çıkartmak için. Demek ki Allah Azze ve Celle, bütün Müslümanların Kur'an'da olmayan meselelerde bile peygambere tabi olmalarını istiyor ve onlara bunu öğretiyor. Namaz kılın diyor, namazı tarif etmiyor. Zekat verin diyor, zekatın tarifini yapmıyor. Orucu söylüyor, hacı söylüyor. Talakı, boşanmayı, evlenmeyi, faizi, kumarı, içkiyi söylüyor. Ama hiçbirinin tarifini yapmıyor, hepsini peygambere bırakıyor. Ve peygamberden alın diyor. Peygamber size neyi verirse alın. Ve neden sizi nehyederse, sakındırırsa ondan da uzak durun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyor. Ben size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar yapın. Ve ben sizi bir şeyden nehyettiğim zaman, yapmayın dediğim zaman ondan kaçının. Yani Allah'ın emirlerini size bildirdiğim zaman gücünüz yettiği kadar yapın, ama ben size bir şeyin haram olduğunu söylediğim zaman benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Hayber'in fethinde Allah Resulü öyle buyurdu. Benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Ben size muta nikahını, geçici nikahı yani, ve ehli merkeplerin etini haram kılıyorum demiştim. Benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Ve sizi sakın şöyle bulmayayım. Sizden birisine benim bir hadisim gelir, benim bir hadisimi duyar, sahih bir hadis kendisine ulaştığı halde o der ki, koltuğuna yaslanmış, istifini bile bozmadan der ki, ben onu bunu bilmem. Allah'ın kitabında helal bulduğumu helal, haram bulduğumu haram kabul ederim. Sakın sizi böyle söylerken görmeyeyim. Benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir buyuruyordu. Bana Kur'an'dan başka vahiy verildi. bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi buyuruyor. Peygamberimize verilen vahiy sadece Kur'an değil, Kur'an dışında da vahiyler geliyordu. Demin ifade ettiğim gibi Mescid-i Aksa'nın mesela kıble olarak tayin edilmesi Kur'an dışında bir vahiy ile olmuştu. Yoksa Peygamberimiz neden Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılsın istemediği halde? Yüzünü göğe doğru çevirmiş bekliyor. Allah'ın kıbleyi değiştirmesini bekliyor. Eğer kendi kararı olmuş olsaydı Kudüs'e doğru namaz kılmak, o zaman kıbleyi yine kendi kararıyla değiştirebilirdi. Ama öyle değil. Allah'ın hükmünü bekliyor. Çünkü Mescid-i Aksa'ya doğru dön diye emir vermiş olan da Allah'tı. Ama bu emri Kur'an'da göremezsiniz. Demek ki Allah Azze ve Celle bunu Kur'an dışında bir vahiy ile bildirmişti Peygamberimize. Demek ki Kur'an dışında da vahiyler gelmekteydi ve biz o meselelerde de Peygamberimize ve onun sünnetine bağlı kalmak zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devleti de idare ediyordu. Bazı kimseler Peygamberimizin peygamberliğinin sadece dini meselelerde olduğunu, dünyevi meselelerde olmadığını ifade ederler. Halbuki bir kere İslam'a göre din meselesi, dünya meselesi diye ikiye ayırmak, işleri dünya işi, ahiret işi diye ikiye ayırmak mümkün değil. Bütün işler Allah Azze ve Celle içindir ve ahiret işidir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle madem ki işleri ikiye ayırmamış biz de ikiye ayıramayız. Ve Peygamberimizin koymuş olduğu hükümler bir lider olarak koyduğu hükümler değil. Dünya ile alakalı koymuş olduğu hükümler de yine peygamber sıfatıyla liderlik sıfatının ikisinin birleşimidir. Sadece lider olarak o hükümleri koymuyor. Bunu özellikle belirtmemin sebebi şu. Bazı kimseler Kur'an'daki hükümler bizi bağlar. Peygamberimizin koymuş olduğu hükümler bizi bağlayıcı değildir demektedirler. Sünnetin kendilerini bağlamadığını, bağlamayacağını, yalnızca Kur'an'ın bağlayıcı olacağını iddia ederler. Ve özellikle de ahkam hadislerini reddederler. Hüküm koyan hadisleri reddederler. Ve Peygamberimizin o gibi hükümlerinin bir lider olarak koyduğunu söylerler. Dolayısıyla bugün de liderlerimiz var. O halde onlar da aynı yetkiye sahiptir derler. Ve bu şekilde Peygamberimizi sadece namaz gibi, zekat gibi konularda yetkili, diğer meselelerde ise yetkisiz bir insan durumuna getirmek isterler. Peygamberimizi herhangi bir lider durumuna getirmek isterler. Allah'ın Resulü herhangi bir lider değil. Sadece devlet idare eden bir lider değil. Devlet meselelerinde de peygamber olarak hüküm koymaktadır. Peygamber size neyi verirse alın ve sizi neden nehyederse ondan sakının. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Peygamberimizi şu meselede taklit etmek, başka bir meselede taklit etmemek doğru olmaz. Sadece ve sadece tek tük bir iki mesele dışında bütün meselelerde Peygamberimiz bizi bağlayıcıdır. Mesela bir seferinde hurmaları, insanların hurmaları aşıladıklarını gördükleri zaman Peygamberimiz buyurmuştu ki, neden bu hurmaları aşılıyorsunuz? Aşılamasanız olmaz mı? Onlar da bunun vahiy olduğunu zannettiler. O sene hurmaları aşılamadılar ve ürün vermedi. Ürün iyi olmayınca Peygamberimize gelip dediler ki, ya Resulallah, sen böyle söyleyince biz de hurmaları aşılamadık ve ürün vermedi dediler. Efendimiz buyurdu ki, ben sadece kendi görüşümü söylemiştim. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Çiftçiliği, esnaflığı vesaireyi. Siz bu gibi meseleleri benden daha iyi bilirsiniz. Ben onu size bir hüküm olarak koymamıştım. Sadece kendi görüşümü söylemiştim. Allah Resulü'nün bu ifadesinden anlıyoruz ki o demek ki buna benzer meselelerde, bir meslekle ilgili meselelerde peygamber olarak değil herhangi bir insan olarak konuşmaktadır. Ama onun dışında, bu gibi meselelerin dışında ister evlilik ister boşanma, ister mirasın taksim edilmesi, ister alışverişin helal olanı haram olanı, isterse savaşta elde edilen ganimetlerin dağıtılması, bütün meselelerde peygamberimiz ümmeti Muhammed'in önünde gitmekteydi ve onlar ona soruyorlardı. Peygamberimiz varken insanlar kimseye sormuyorlardı. Ve hiç kimse bu benim özel meselemdir, peygamber buna karışmaz demiyordu. Benim nasıl para kazanacağıma peygamber karışmaz diye düşünmüyordu. Benim evliliğime boşanmama peygamber karışmaz diye düşünmüyordu. Benim mirası taksim etmeme peygamber karışmaz diye düşünmüyordu. Bütün meselelerde geliyorlar ve peygambere soruyorlardı. Efendimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken ona şunları söyledim. Ey Muaz dedi, Yemen'e vali oldun. Oraya vardığın zaman ne ile hükmedeceksin? Muaz dedi ki Allah'ın kitabıyla ya Resulallah. Onda bulamazsan dedi peygamberimiz. Allah'ın kitabında bazı şeyleri bulamayacaksın yani. O zaman dedi Muaz, senin sünnetine göre hükmederim ya Resulallah. Onda da bulamazsan dedi peygamberimiz. Yani benim sünnetimde de bazı şeyleri bulamayabilirsin. O zaman ne yapacaksın? Zaman değişecek, şartlar değişecek. Yeni yeni meseleler çıkacak. Bağkur gibi, sigorta gibi, tüp bebek gibi. Yeni yeni meseleler çıkacak. O zaman neyle hükmedeceksin ya Muaz? Muaz dedi ki senden öğrendiklerimin ışığında, Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiklerimin ışığında içtihat yaparım. Kendi görüşüme göre hükmederim ya Resulallah. Kur'an'ın ve sünnetin dışına çıkmadan, Kur'an'a ve sünnete aykırı olmadan, senden öğrendiklerimin ışığında kendi görüşüme göre hükmederim. Efendimiz onu tebrik ediyor ve aferin diyordu. İşte bu şekilde peygamberimiz kıyamete kadar İslam medeniyetinin temel esasını da yerleştirmiş oluyordu. Bazı kimseler soruyorlar, 1400 sene evvel gelmiş olan bu kitap ve o peygamberin sünneti nasıl olur da bugüne hitap edebilir? İşte Allah'ın kitabını, Allah'ın kanunlarını kendi kanunlarına benzetenlerin konuşması. Allah Azze ve Celle kıyamete kadar geçerli olacak şekilde kitabını gönderdi. Kıyamete kadar gelecek olan bütün zamanları ve mekanları Allah bilmiyor mu? Allah sonsuz ilim sahibi değil mi? Gönderdiği kitabını bütün zamanlara ve mekanlara gönderdi. Ve peygamberini gönderdi, o da Kur'an'ı açıkladı. Ve onun dışında da Kur'an'da sünnette bulunamayacak olursa o meselelerde de zamanın alimlerinin içtihat yapması hakkını tanıdı. Alimler içtihat yapar ve dini zamana, dinin bütün meselelere cevap vermesini sağlar. İçtihat denir bunun adına. Kur'an ve sünnetin dışına çıkmadan içtihat yapar alimler. Ve bu şekilde İslam bütün zamanlara ve mekanlara hitap etmiş olur. Ve böylece İslam'a, Allah'a ve Resulüne kıyamete kadar bağlı kalmanız mümkün olmuş olur. Allah Azze ve Celle Müslümanlara sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulih. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Eğer hakikaten mümin iseniz, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Resulullah bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Vettakullah ve Allah'tan korkun. Allah Azze ve Celle eğer bir mevzuda ayet indirmediyse keşke Allah bu meselede ayet indirseydi demeyin. Keşke şu mesele şöyle olsaydı demeyin. Resulullah keşke şöyle bir hüküm koysaydı demeyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Bütün meselelerinizde Allah'a bağlı kalın. Örf adetinizle, törelerinizle İslam'ın arasında bir zıtlık meydana geldiği zaman Allah'ı ve Resulünü tercih edin. Allah'a ve Resulüne bağlı kalın. Demek ki Allah ve Resulü hükmettiği zaman artık başkalarının tercih etme hakkı, müminlerin tercih etme hakkı kalmıyor. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'ın önüne geçmek nasıl olur? Allah Azze ve Celle şunu şöyle yapın dediği halde, hayır öyle yapmayacağız, bugün öyle olmaz böyle olur demek Allah'ın önüne geçmektir. Resulullah'ın önüne geçmek de aynı şekilde. Bir mevzuda sahih bir hadis olduğu halde o meselede o sahih hadise göre davranmayıp da kendi kafasına göre davrananlar, içtihat yapmaya kalkanlar Resulullah'ın önüne geçmiş olurlar. Ve Allah Azze ve Celle işte böyle bir şeyin haram olduğunu ifade ediyor. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resuli. Ey müminler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ve aynı zamanda o peygamberi herhangi bir insan zannetmeyin. İçinizden herhangi birisi gibi zannetmeyin. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u esvatekum fevka savtin nebi. Ey müminler, sesinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın. Ve la techeru lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'd. En tehbete a'malukum ve entum la teş'urun. Ve birbirinize bağırdığınız gibi peygambere bağırarak konuşmayın. Siz farkında olmadan bütün amelleriniz boşa gidiverir de haberiniz bile olmaz. Peygamberin makamı bu. Demek ki peygamberle konuşurken saygılı, edepli bir şekilde konuşulacak. Onunla konuşulurken bağırarak konuşulmayacak. اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْفَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ عَظِيمٌ Peygamberin yanında sesini kısanlar, onun yanında hayalı olanlar, onun yanında bağırarak konuşmayanlar, işte onlar Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kullardır. Onlara mağfiret var ve ecru azim var. Ama öbürlerine gelince, peygamberle konuşurken rastgele konuşanlar, bağırarak konuşanlar, innellezine yunadunke min verail hucurat, ekseruhum la yaqilun. O peygamberle konuşurken hücrelerin, evlerin arkasından bağırarak konuşanlar, ya Muhammed dışarıya çık hele biraz, seninle biraz konuşalım diyenler, işte onların ekserisi akletmeyen varlıklardır. Velev ennehum saberu hatta tahruca ileyhim lekâne hayran lehum. Eğer sabretselerdi, sen onların yanlarına çıkıncaya kadar sabretseydiler bu onlar için daha hayırlı olurdu. Seninle konuşurken bağırarak konuşmasaydılar, ya Muhammed çık da seninle bir işim var konuşalım demeseydiler, saygısızlık yapmasaydılar bu onlar için daha hayırlı olurdu. Dikkat edin kıymetli kardeşlerim. Peygamberimizin makamını anlatan ayetlerdir bunlar. Demek ki peygamberimiz sadece namaz gibi, zekat gibi konularda peygamber değil. Diğer meselelerde de sadece bir lider değil, bütün meselelerde peygamberdir. Boşanmanızdan tutun evlenmenize kadar, alışverişten tutun yemenize içmenize kadar, bütün meselelerde peygamberdir. O sadece bir lider olarak bu hükümleri koymamıştır. Bir ulul emir olarak bu hükümleri koymamış, bir peygamber olarak bu hükümleri koymuştur. Aksi halde Allah Azze ve Celle neden peygamberimizin yanında yüksek sesle konuşulmasını yasaklıyor? O demek ki normal bir lider değil. Normal bir lider olsaydı, o zaman onun yanında yüksek sesle konuşmak bütün amelleri boşa götürür mü? Dünyada öyle bir lider var mı söyleyin? Öyle bir lider ki onun yanında yüksek sesle konuştuğunuz zaman bütün amelleriniz hepsi boşa gidiyor. Böyle bir lider olabilir mi? Demek ki Allah Resulü'nün makamı sadece bir lider makamı değildir. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Hayır, ey Resulüm, Rabbına yemin olsun ki Allah bizzat kendine yemin ediyor. Hayır ey Resulüm, senin Rabbına yemin olsun ki onlar iman etmiş sayılmazlar. Ne zamana kadar? Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Kendi aralarındaki tartışmalı meselelerde seni hakem yapıncaya kadar, sana gelip başvuruncaya kadar, kendi özel meselelerinde bile olsa gelecekler, sana başvuracaklar. Sana başvurmazlarsa iman etmiş sayılmazlar. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَدَيْتِ. Sonra da senin vermiş olduğun hükümden kalplerinde hiçbir sıkıntı duymayacak şekilde tam bir teslimiyetle teslim oluncaya kadar iman etmiş sayılmazlar. Böyle bir lider var mı dünyada? Ona başvurmadığınız zaman imansız sayılıyorsunuz. Ona başvurmadığınız zaman Müslümanlıktan çıkıp gidiyorsunuz. Veyahut ona başvursanız bile onun vermiş olduğu hükümden kalbinizde bir sıkıntı duyduğunuz zaman, aslında ben haklıydım ama benim haklılığımı anlayamadı, ben haksız buldu dediğiniz zaman imansız oluyorsunuz. Böyle bir lider var mıdır dünyada? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün meselelerde peygamberdir, lider bir peygamberdir, sadece lider değildir. Peygamberimizi bir lider makamına indirmek isteyenler bunun cevabını versinler. Bu nasıl bir liderdir? Öyle bir lider ki onun yanında yüksek sesle konuştuğun zaman amellerin boşa gidiyor. Ne namazın kalıyor ne orucun. Bu nasıl bir lider? Öyle bir lider ki bütün meselelerde ona başvurmak zorundasın. Başvurmadığın zaman imansız sayılıyorsun. Öyle bir lider ki onun verdiği hükümden kalbinde sıkıntı duymamak zorundasın. Duyduğun zaman imansız sayılıyorsun. Bu sadece bir lider olabilir mi? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün meselelerde peygamberdir. Sadece demin söylemiş olduğum gibi hurma ağaçlarının aşılanmaması gibi bir takım meseleler dışında, meslekle ilgili bir takım mevzular dışında bütün meselelerde o bir peygamber olarak hükmediyordu. Dolayısıyla bütün mevzularda peygambere bağlı kalmak zorundadır Müslüman. Allah Resulü'nün makamını anlamış olanlar ona hürmet ediyorlardı. Sahabeden gelen rivayetlere göre peygamberimizin abdest aldığı zaman peygamberimizin abdest suyunu kapışıyorlardı. Ne yapıyorsunuz dediği zaman peygamberimiz teberruken ya Resulallah, Senin artığın ile bereketlenmek istiyoruz ya Resulallah. Senin abdest suyunla bereketlenelim diye böyle yapıyoruz diyorlardı. Allah Resulü'nün bastığı yere basıyordu İbni Ömer'ler. Bir gün İbni Ömer bir yerde giderken bir yerde durmuş ve küçük abdestini bozmuştu. Sonra etrafındakilere dedi ki, neden böyle yaptım biliyor musunuz? Hayır dediler. Çünkü dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayattayken işte onun da burada abdestini bozduğunu görmüştüm. Ben de onun bastığı yerlere basmak istiyorum dedim. Adımını garip garip atıyordu. Çölün kumları üzerinde. Ne yapıyorsun dediler kendisine. Resulullah'ın bastığı yerlerdi buralar. Onun bastığı yerlere basmak istiyorum diyordu. Sahabenin peygamberimize bakışı böyleydi. Ve peygamberimiz onlara bana böyle bakmamalısınız demiyordu. Bana böyle bakmanız yanlıştır demiyordu. Beni putlaştırıyorsunuz demiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta bir seferinde kan vermişti de bir leğenin içerisine kan boşaltmıştım. Kan vermek sünnettir. Ve onu birisine vermiştim. Bunu götür dışarıda dök demişti. Ve o sahabi ise o kanı içmiş ve gelmişti. Efendimiz ne yaptın dediği zaman içtim ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte ben de bundan korkuyordum dedi. Sonra da ona dedi ki benim kanım senin kanına karıştı. İnşallah cehennemi görmezsin buyuruyordu. Sahabenin peygamberimize bakışı bu. Ona olan saygıları bu. Onun yanında onun gözlerinin içine bakmayı haya ediyorlardı. Onun yanında yüksek sesle konuşamıyorlardı. Onun yanında soru sormaya bile utanıyorlardı. Öyleleri var ki Bera bin Azib gibiler. Bir soru soracaktım peygamberimize ancak bir sene sonra sorabildim diyor. Ancak bir sene sonra sorabildim. Fırsatını buldum da sorabildim. Utanıyordu peygamberimizden. Allah Resulüne karşı olan saygı ve sevgileri böyleydi. Peygamberimizin davası uğrunda canlarını ortaya koyuyorlardı. Katade radıyallahu anh savaşta Efendimizin önünde bulunuyordu. Tehlike önden geldiği zaman Efendimizin önüne geçiyor. Arkadan geldiği zaman arkasına geçiyor. Tehlike nereden gelirse Peygamberimizin korumak için hemen o tarafa gidiyordu. Ve sen arkamda dur ya Resulallah diyordu. Sen arkamda dur, oklar sana değmesin, bana değsin ya Resulallah.
Tekbir!
Allahu Ekber!
Oklar sana değmesin, bana değsin. Ve işte tam o sırada bir ok geliyor. Katade'nin tam gözüne saplanıyordu. Ve gözü önüne düşüyordu. Ve diyor ki kendisi, gözümü aldım ve getirdim Resulullah'a. Ya Resulallah dedim, bu göz senin yolunda gözüm. Senin yolunda bu hale geldim. Efendimiz ağlamaya başladı. Dedi ki ya Rabbi, ellerini kaldırdı, Rabbine dua etti. Ya Rabbi dedi, senin bu kulun Katade senin peygamberini korumak için gözünü feda etti. Sen onun gözünü eskisinden daha güzel yap ya Rab. Ve Katade der ki, sonra tuttu o gözü yerine koydu. Ve Bismillah dedi, şöyle çekiverdim. Ve gözüm eskisinden daha güzel görmeye başladı. Hakikaten de Resulullah'ın mucizesi ve duası gerçekleşiyordu. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle bağlı olan sahabinin bu şekilde şereflenmesini takdir ediyordu. Peygamberimize böyle bir bağlılık içerisindeydiler. Böyle bağlanmasaydılar bu dinin bize kadar gelmesini sağlayamazlardı kıymetli kardeşlerim. Neden bu kadar bağlılık gerekiyor? Bu kadar ciddi bir bağlılık olmazsa insan bu dava uğrunda bu davanın çilesini çekemez. Bir gün değil, beş gün değil, ömrünüzü vermek zorundasınız. Hazreti Peygamber'in medeniyetini yeniden kurabilmek için canınızı ortaya koymak zorundasınız. O günde Peygamber'in düşmanları çoktu, bugün de çok. Böyle bir bağlılıkla bağlanmadığınız zaman yorulursunuz. Böyle ciddi bir bağlılıkla bağlandığınız zaman, işte o zaman yorgunluk nedir bilmezsiniz. Ölünceye kadar devam edebilirsiniz. İşte Allah Resulü Bedir Savaşı'nın başında ashabıyla istişare ediyor. Aslında kervanı vurmak için çıkmışlardı yola. Fakat kervan gitmişti. Ve Peygamberimiz soruyordu ashabına, ne yapalım? Mekke ordusu geliyor 1000 kişilik bir kuvvetle. Müslümanlarsa 313 kişi kadar. Müslümanların 3 katı büyüklüğünde bir kuvvet geliyor Mekke'den. Peygamberimiz o yüzden istişare yapıyor ashabıyla. Ne yapmamı tavsiye edersiniz diyordu. Ebu Bekir kalkıyor, muhacirler namına görüş beyan ediyor. Emret ya Resulallah diyordu. İstediğin gibi emret. Ömer kalkıyor, istediğin gibi emret diyor. Fakat Peygamberimiz hala sormaya devam ediyor. Görüş beyan edin diyordu. Muhacirler görüşlerini söylemişlerdi. Efendimiz Ensar'ı kastediyordu. Ensar'ın önemli isimlerinden olan Sa'd bin Muaz ayağa kalktı. Dedi ki ya Resulallah, sen bizi mi kastediyorsun? Evet dedi Peygamberimiz. Dedi ki Sa'd bin Muaz, ya Resulallah vallahi sen bizim önümüzde olduktan sonra denize bile girsen hiçbirimiz geride kalmayız. Senle beraber biz de gireriz ya Resulallah.
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir bağlılık. Sen önümüzde olduktan sonra senle beraber denize bile gireriz ya Resulallah. İstediğin gibi emret, çekinme ya Resulallah. Efendimiz'e böyle bir beyatla beyat ediyorlardı bunlar. Hudeybiye'de de böyle bir beyatla beyat ettiler. Kur'an'ın beyat-ı Rıdvan dediği, o ağacın altında beyat edenlerden Allah razı olmuştur diyor Kur'an-ı Kerim. Fetih suresinden, o ağacın altında sana beyat edenlerden Allah razı olmuştur. O günkü beyat ne içindi? Peygamberimiz umre yapmak üzere aslında gitmişti, Mekke'ye gidecekti. Fakat Mekkeliler müsaade etmediler. Bunun üzerine bir anlaşma yapıldı. Anlaşma yapılmadan evvel Hazreti Osman'ı göndermişti Peygamberimiz. Git onları anlat. Ben savaşmak için gelmedim. Ben sadece umre yapmak üzere geldim. Bıraksınlar umre yapalım ve geri gidelim. Onlar bunu kabul etmediler. Bir haber geldi ki Hazreti Osman'ı şehit etmişler. Peygamberimiz işte o zaman bir ağacın altında beyat alıyordu ashabından. Vallahi diyordu, Osman'ın kanı yerde kalmayacak. Osman'ı şehit edenlerden hesabını soracağım. Kimler beyat etmek istiyorsa gelsin beyat etsin. Ve 1400 kişiydiler. Geldiler Peygamberimize beyat ettiler. Ağacın altında Efendimiz'e beyat ettiler. İnnellezine yubayi'uneke innema yubayi'unallah yedullahi fevkaydihim. Sana beyat edenler hakikatte Allah'a beyat etmişlerdir. Yedullahi fevkaydihim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Yani hakikatte sen yeryüzünde Allah'ın temsilcisisin. Ey Resulüm, senin elin sanki Allah'ın elidir. Allah Azza ve Celle'nin eli, bildiğimiz gibi bir eli yoktur tabii ki. Ama Allah Resulü sanki Allah'ın elidir. Peygamberle musafaha ettiğiniz zaman Allah'la sanki musafaha etmiş gibi oluyorsunuz. Yedullahi fevkaydihim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Sana O gün o ağacın altında beyat edenler, bağlılıklarını ilan edenler, işte onlar hakikatte Allah'a bağlılıklarını ilan etmişlerdir. Ve Allah Resulüne ne üzerine beyat ettiler? Sahabeden bazılarından gelen rivayete göre Peygamberimizin önünde duracaklar, kaçmayacaklar. Peygamberimizin önünde teker teker ölecekler. Ama yine de onu yalnız bırakmayacaklar. Peygamber için canlarını ortaya koyacaklar. İşte bu şekilde bir beyat ile beyat ediyorlardı. Onlardan gelen bazı rivayetlere göre ölüm üzerine beyat ettik diyorlar. Resulullah'ın davası uğrunda, Resulullah uğrunda ölmek üzere beyat ettik. Ölüm bile çıksa karşımıza dönmemek üzere beyat ettik. Ve işte Uhud'da bunu ispat ediyorlar. Akabe'de böyle söz vermiş olanlar Uhud'da böyle ispat ediyorlardı. Peygamberi korumaya Akabe'de söz vermişlerdi. Allah Azze ve Celle Medineli birkaç insan ile peygamberimizi destekliyordu. Allah'ın Resulü birkaç kişiyle Medineli ile destekleniyordu. Ve Medineliler gelip peygamberimize beyat ediyorlardı. Önce 6-7 kişiydiler. Bir sene sonra 12 kişi kadar geldiler. Ve ondan bir sene sonra da 73 kişi kadar geldiler. Ve peygamberimizi Akabe'de beyat ettiler. Beyat ederlerken birinci Akabe beyatında İslam'a bağlı kalacaklarına söz verdiler. Namaz kılacaklarına söz verdiler. Zina etmeyeceklerine, hırsızlık yapmayacaklarına, Allah'a şirk koşmayacaklarına, İslam'ın emirlerini yaşayacaklarına söz verdiler. Sadece bu kadar olduğu için birinci Akabe beyatında cihat ve Allah Resulü yolunda ölmek olmadığından dolayı bu beyata kadınlar beyatı da denir İslam tarihinde. Sadece İslam'ın emirlerini yaşamak için söz veriyorlardı çünkü. Ve bu şekilde söz verdiler ama ikinci Akabe beyatında ise peygamberimizi korumaya söz verdiler. Onun uğrunda ölmeye söz verdiler. Peygamberimizin amcası Abbas da gelmişti, o beyatta bulunuyordu. Henüz daha kendisi Müslüman değildi. Fakat yeğeni olduğu için yeğenini yalnız bırakmıyordu. Ve Medine'den gelenlere şunları söylüyordu. Benim yeğenim burada Mekke'de bizim aşiretimizin içerisinde emniyetli bir şekilde yaşamaktadır aslında. Fakat o kendisi Medine'ye gelmek istiyor. Daha orada davasını yaymak istiyor. Eğer siz onu Medine'ye davet ediyorsunuz ama peygamber oraya geldiği zaman ona bağlanmayacaksanız, onu yalnız bırakacaksanız, tehlikeli günler geldiği zaman onun uğrunda ölümü göze almayacaksanız, bırakın ona beyat etmeyin, burada kalsın. Sözünüzü yiyecekseniz, beyatınızdan dönecekseniz, onu yalnız bırakacaksanız, ailenizi koruduğunuz gibi onu korumayacaksanız, bırakın burada kalsın diyordum. Es'ad bin Zürare'den kalkıyor, o da bir konuşma yapıyordu. Onların en gençlerinden birisiydi. Dedi ki, ey Medineliler, siz şu anda ne yaptığınızın farkında mısınız? Bu insana beyat ettiğiniz zaman, bu insana iman edip de söz verdiğiniz zaman, bunun manası şu: bütün insanlar size karşı savaş açacaklar. Siyahıyla, beyazıyla, kırmızısıyla, sarısıyla bütün insanlar size tek yaydan ok atacaklar. Bütün dünya size karşı birleşecek. Bütün dünyaya karşı savaşmayı göze alıyorsanız bu adama beyat edin. Yok yarın yalnız bırakacaksanız ona tam bir bağlılıkla bağlanmayacaksanız beyat etmeyin. Bırakın burada Mekke'de kalsın, kendi ailesi içerisinde kalsın demişti. İşte o zaman Ensardan olanlar çekil aramızdan dediler. Çekil, biz ona beyat etmek istiyoruz. Biz beyatın manasını biliyoruz. Biz ölümü göze alarak beyat ediyoruz. Onu kendi ailemizi koruduğumuz gibi koruyacağız. İçlerinden birisi dedi ki ya Resulallah, eğer dedi şimdi biz seni Medine'ye götüreceğiz. Medine'ye geldiğin zaman bizim oradaki dostlarımız ile aramız açılacak. Oradaki putperest akrabalarımızla aramız açılacak. Yahudilerle aramız açılacak. Ve ileride sen bizi yalnız bırakıp da yeniden Mekke'ye dönecek olursan, o zaman biz onlarla baş başa kalırız. Ve o zaman çok zor günler geçiririz. Biz seni yalnız bırakmayacağız. Sana sonuna kadar bağlı kalacağız. Ama sen de bize bağlı kalacak mısın ya Resulallah? Bizi yalnız bırakır mısın ileride ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki, sizin mezar yeriniz benim mezar yerim olacak. Sizin kanınız benim kanım olacak. Sizin dostlarınız dostlarım olacak. Düşmanlarınız düşmanlarım olacak. Hiçbir zaman sizden ayrılmayacağım. Bir bakıma Resulullah da onlara beyat ediyordu yani. Sanki o da onlara beyat ediyor gibi söz veriyordu. Hiçbir zaman sizi yalnız bırakmayacağım. Hakikaten dediğini yaptı. Mekke'yi fethetti. Fakat Mekke'yi fethetmiş olan Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem tekrar Medine'ye döndü geldi. Halbuki Mekke'yi çok severdi. Mekke'den ayrılırken gözyaşlarıyla ayrılmıştı. Ama bir defa hicret etmişti Allah için. Artık bir daha dönemez. Orada kalmak üzere geri dönemezdi. Allah için fedakarlık yapmış olanların artık onu tekrardan geri alması doğru olmazdı. Ve Efendimiz yeniden Medine'ye döndü ve Medine'de öldü. Onların mezarlığı kendi mezarlığı oldu. Onların kanı kendi kanı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman sözünden dönmedi. Tabiri caizse erkek bir peygamberdi. Sözünü yemeyen bir peygamberdi. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerden erkek adamlar var. Kur'an erkek adamlar diyor. Bazıları hakkında bu tabiri kullanıyor, rical. Erkek adamlar. Demek ki her erkek erkek adam olamayabilir. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Müminlerden öyle erkek adamlar var ki sözlerine bağlı kaldılar, sözlerini yemediler. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Minhum men kada nahban. Kimisi adağını yerine getirdi ve şehit oldu. Ve minhum men yantazir. Kimi de hala bekliyor, şehit olacağı günü bekliyor. Ve me beddelu tebdile. Hiçbir şekilde sözlerini değiştirmediler. Bağlı kalacaklarına söz vermişlerdi ve sözlerini tuttular. Enes bin Nadır hakkında gelmişti bu ayet. Onun gibiler hakkında geldi. Enes bin Nadır Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Bedir İslam'ın ilk savaşı ve o savaşa katılanların yeri bambaşka. Cebrail aleyhisselam peygamberimize gelmiş ve bir defasında onları sormuştu. Dedi ki ya Resulallah, Bedir'e katılanlar sizin gözünüzde nasıldır? Efendimiz dedi ki, bizim en kıymetlilerimizdir Bedir ehli. Cebrail dedi ki, bizim gözümüzde de öyle ya Resulallah. Bedir'e katılmış olan melekler, meleklerin içerisinde en şerefli olanlardır. İşte o şereflilerin arasına katılamadığı için Enes bin Nadır çok üzüntülüydü. Onun için diyordu ki, eğer Allah bir kez daha savaşı nasip ederse bütün Müslümanlar benim ne yaptığımı görecekler. Uhud Savaşı'nın başında Müslümanlar kazandılar. Fakat okçuların yerlerini değiştirmesinden dolayı, Peygamberimizin emrine bağlı kalmamalarından ötürü kazandığımız savaşı kaybettik. 70 tane şehit verdik ve ordumuz darmadağın olmaya başladı. Peygamberimizin etrafında bir avuç Müslüman kaldı. Onlar birer birer Peygamberimizin önünde şehit düşüyorlardı. Peygamberimizi korumak için canlarını teker teker veriyorlardı. 9-10 kişi kadar Peygamberimizi koruyorlardı. Efendimiz Uhud Dağı'na doğru orduyu geri çekmeye çalışıyordu ve onun peşindeydi düşman. İşte o zaman Enes bin Nadır ordunun dağıldığını gördüğü zaman Allah'ım diyordu. Bunların yaptıklarından dolayı sana tövbe istiğfar ediyorum. Allah'ım, Hazreti Peygamber'in yanında onun etrafında olmayıp da dağıldıklarından dolayı hepimizi bağışla ey Rabbim diye dua ediyordu. Sa'd bin Muaz'la karşılaşıyordu. Ey Sa'd diyordu, şu anda ben Uhud Dağı'nın eteklerinden cennetin kokusunu alıyorum vallahi diyordu. Cennetin kokusu geliyor burnuma ey Sa'd. Ve sonra savaşıyor ve şehit düşene kadar savaşıyordu. Hiç kimse tanıyamadı onu. Enes bin Nadır tanınmaz hale gelmişti. Vücudunda 80'den fazla kılıç ve mızrak yarası vardı. Tanınmaz hale gelmişti. Ve ancak onu dişlerinden kız kardeşi tanıyabildi. Kız kardeşi ancak onu tanıyabilmişti. Paramparça etmişlerdi onu. Fakat o verdiği sözden dönmemişti. Bir kez daha savaş olacak olursa, o zaman Müslümanlar benim ne yapacağımı görecekler demiş. Ve işte onun hakkında da bu ayet gelmişti. Müminlerden nice erkek adamlar var. Onlar sözlerini tuttular. Ve onlar adaklarını yerine getirdiler. Şehit oldular. Kimi de şehit olmayı bekliyor. Hiçbir şekilde sözlerini değiştirmediler. İşte tam o sırada Uhud'da Müslümanlar böyle perişan bir hale geldikleri zaman düşman Müslümanlardan 3-4 kat daha fazlaydı. Müslümanların sayısı 600-700 kişi kadardı yaklaşık. Fakat düşmanın sayısı 3000 kişi kadardı. Buna rağmen savaşın başında Müslümanlar galip gelmişti Allah'ın izniyle. Fakat daha sonrasında işte anlattığım sebepten ötürü kazandığımız savaşı kaybetmeye başlamıştık. Ve işte o zaman Müslümanların bu dağınıklığından haber alan bir kadın, Ümmü Ümare adında bir kadın gelmiş ve Peygamberimizi korumaya başlamıştı. Peygamberimizin önünde duruyor ve savaşıyordu. Kadınlar da Resulullah'a beyat ediyorlar ve onun yolunda mücadele ediyorlardı. Savaşıyordu kadın onun yolunda. Yaralar almasına rağmen bırakmıyordu. Ümmü Sa'd adında bir kadın da aynı şekilde Peygamberimizi korumak için o da savaşıyordu. Nesibe veya Nüseybe adında bir kadın Ümmü Umare. Bu kadına getirdiler. Babası getirildi bir atın üzerinde şehit. Dediler ki bu senin babandır. Resulullah nerede diyordu kadın. Biraz sonra bir başka şehit getirdiler devenin üzerinde. Bu senin oğlundur diyorlardı. Kadın Resulullah'ın oğlu diyordu. Biraz sonra bir şehit daha getirdiler. Bu senin kocandır dediler. Kadın Resulullah'a ne oldu diyordu. Biraz sonra bir şehit daha getirdiler. Bu senin kardeşindir dediler. kadın Resulullah'a ne oldu diyordu. Böyle bir bağlılık dünyada kime nasip olmuş? Böyle bir bağlılık hiç kimseye nasip olmadı ve olmayacak. Onu yakından tanıyanlar ona bu kadar bağlanıyorlardı. Ve sonra peygamberi bana gösterin diyordu. Peygamberimizi gösterdiler. Onun yanına koştu ve dedi ki ya Resulallah, sen hayatta olduktan sonra gerisinin önemi yok. Sen hayatta ol yeter ya Resulallah. Sen ölmedikten sonra babam ölmüş, kardeşim ölmüş, kocam ölmüş, oğlum ölmüş. Evet bu kadın da bir insandı. Fakat Resulullah sevgisi bütün sevgilerin üzerindeydi.
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Kıymetli kardeşlerim, böyle aslanlar ile, böyle yiğitler ile Allah Azze ve Celle bu dinin bize kadar gelmesini nasip etti. Şu anda da yeniden böyle bir nesle ihtiyaç var. Böyle bir nesil yeniden meydana getirilmeli. Böyle bir nesil Hazreti Peygamber'in davası uğrunda mücadele edecek olan bir nesil. Bugün Peygamberimiz aramızda yok. Ona verilmiş olan kitap aramızda. Bu kitaba karşı saldırılar var. Bu kitabın önüne geçiliyor. Allah'ın ve Resulünün önüne geçiliyor. Allah bir şey diyor, insanlardan bazıları reddediyor. Allah Azze ve Celle onlara güç ve kuvvet vermiş bu dünya hayatında. Güç ve kuvvet vermiş diye Allah'a savaş açmış olanlar var. İşte bugün Hazreti Peygamber'e bağlı olduğunu ilan edenler, gerçekten de bunu söyleyenler samimi iseler, onun yolunda, onun davası uğrunda bugün mücadeleye katılmak zorundadırlar. Yoksa sadece peygamberi seviyorum demek kupkuru bir iddiadan başka bir şey değil. Kıymetli kardeşlerim, bağlı olanlar bağlılıklarını ispat etmeliler. Bir savaş esnasında bir asker düşmana doğru hücum ediyor ve vuruluyor, düşüyor. Her taraftan mermiler sağanak yağmur gibi geliyor. Onun en yakın arkadaşı komutanından izin istiyor. Komutanım diyor, gidip de o vurulan kardeşime, arkadaşıma yardım edebilir miyim? Onu sırtlayıp da getirebilir miyim? Komutan diyor ki evladım, sen de vurulursun. Seni de vururlar, görmüyor musun? Yağmur gibi mermi yağıyor. Zaten birçok mermi yedi. O yüzden şu ana kadar ölmüştür, kurtulması mümkün değil. O yüzden bari sen ölme diyordu komutan. Fakat asker çok ısrar ediyordu. Ne olursun komutanım diyordu. Ne olursun müsaade et de gideyim. O benim en yakın arkadaşımdı. Komutan bu kadar ısrar üzerine kabul etmek zorunda kaldı. Gitti, onu omuzladı ve geldim. Getirdim. Fakat geldiği zaman artık ölmüştü. Komutan dedi ki, ben sana demedim evladım. Sana demedim mi ölmüştür. Bu kadar riski göze almana gerek yok. Sen de öldürülebilir, şehit olabilirsin. Yapma demedim mi? Değdi mi yani dedi bu yaptığına. Ya sen de vurulsaydın. Değdi mi dedi. Asker dedi ki evet komutanım değdi. Değmez olur mu? Değdi komutanım. Çünkü ben onun yanına gittiğim zaman bana şunları söyledi. Senin geleceğini, mutlaka geleceğini biliyordum. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Senin beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. İşte bu sözü duymak için gittim ve bu kadar riski göze aldım. Değmez mi komutanım diyordu. Değmez mi? Evet işte bağlılık dediğiniz budur. Bir arkadaş için bile değersem Allah ve Resulü için değmez mi? Bütün hayatınızı Allah'a ve Resulüne adayın. Onun dışında başka bir şey için adanmaya değmez. Allah'a ve Resulüne kendinizi adamayacak olursanız başka şeylere adayacaksınız. Allah'ın ve Resulünün yükünü, davasını taşımazsanız Allah size başka yükler taşıtır. Elmas ve altını taşımazsanız Allah size odun taşıtır, taş taşıtır. Evladınızla sizi imtihan eder, kardeşinizle imtihan eder, hastalıklarla imtihan eder. Allah Azze ve Celle size odun taşıtır, taş taşıtır. Gelin odun taşımak istemiyorsanız elmas taşıyın, altın taşıyın, Allah'ı ve Resulünün davasını taşıyın. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimize bağlılığı bütün yönleriyle ortaya koyabilmek bir konferansın işi değil. Ben o yüzden burada bitirmek istiyorum. Allah Azze ve Celle hakikaten kendisine ve Peygamberine bağlı olan kullarından olmayı hepimize nasip eylesin diyor. Ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şöyle bir sual var. İslam'ı tebliğ etmek farz mıdır? Resulullah'ın tebliğ metodu nasıldır? İslam'ı tebliğ etmek bütün bilenler için farzdır. Normalde İslam hakim olmuş olsaydı farz-ı kifaye olurdu. Fakat İslam hakim durumda olmadığı için, Müslümanlar zayıf durumda olduklarından dolayı İslam'ı öğrenmek ve İslam'ı öğretmek bütün Müslümanların üzerine farz-ı ayn olmuştur. İslam'ın hakim olduğu zamanda hüküm başkadır. İslam'ın hakim olmadığı bir dönemde hüküm başkadır. İslam yeryüzüne hakim olmak için gelmiş bir dindir. Yeryüzüne hakim olmak için gelmiş, fakat şu anda hakim olmaz bir pozisyondadır. Allah Azze ve Celle bu dini gönderdi ki yeryüzünde İslam'ı hakim kılalım ve İslam adaletini ve medeniyetini her tarafa yayalım. Fakat bugün durum bu değildir. Adaletin yeryüzüne yayılması ve bütün insanlara İslam'ın ulaştırılması bütün Müslümanları üzerine bir borçtur. Ve bu tebliğ görevi yapılırken Peygamberimizin yaptığı gibi yapmak, o meselede de Peygamberimize bağlı kalmak zorundayız. Tebliğ yaparken Peygamberimizin takip etmiş olduğu metodu izlemek zorundayız. Bugün mesela namaz mevzuunda Peygamberimizi örnek alanlar, zekatta, oruçta, haçta Peygamberimizi örnek alanlar, İslam'ın hareket metodu mevzuunda Peygamberimiz neden örnek almıyorlar? Peygamberimizin bütün meselelerde örnek alınması, bütün meselelerde ona bağlanılması lazım. Tebliğ metodu nasıl idi? Peygamberimizin stratejisi nasıldı? Peygamberimizin hareket metodu nasıldı? Bütün meselelerde Peygamberimizi örnek almak ve ona bağlı kalmak zorundadır Müslümanlar. Peygamberimizin tebliğ metodu önce en yakınlarını anlatıyordu. Önce güvendiği insanlara, en yakın dostlarına, sonra en yakın akrabalarına, sonra alenen herkese anlatıyor ve sonra bütün dünyaya ilan ediyordu. Başka devletlere, devlet başkanlarına varana kadar İslam'ı anlatıyordu. Efendimiz kademe kademe bütün dünyaya İslam'ı anlattı. Fakat ondan çok daha önemlisi takip etmiş olduğu metot ve stratejisidir. Peygamberimiz tebliğ yaparken hiçbir zaman dininden taviz vermedi. Hiçbir zaman haramlara girmedi. Hiçbir zaman bu kalemun gibi renkten renge girmedi. Hiçbir zaman onlardan görünmedi. Daima açık bir şekilde davasını ortaya koydu. Ve onları açıkça İslam'a davet etti. Hiçbir zaman yalan söylemedi. Hiçbir zaman Allah Resulü önce lider olayım, devletin başına geçeyim, ondan sonra İslam'ı yavaş yavaş anlatırım gibi bir metot izlemedi. Allah Resulü insanları açıkça La İlahe İllallah'a davet ediyordu. Gelin Allah'a itaat edin diyordu. Gelin bütün prensiplerinizi Allah'tan alın diyordu. İşte onun tebliğ metodu ana hatlarıyla böyleydi. Obama'nın Türkiye'ye gelmesi ve verdiği mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha evvel Obama başkan seçilmeden evvel yine burada bir konferansımız olmuştu, hatırlayın. Yine onunla ilgili bir soru sorulmuştu ve o zaman şunu söylemiştim. Hiçbir devletin başına kendi çalışmasıyla, gayretiyle birileri reis olmuyor. Bütün devletlerin başına kimin reis olacağı daha evvelden planlanıyor. Bir proje var ortada, bir plan var, o plana göre bir reis aranıyor, bir lider aranıyor, o planı tatbik edebilecek olan bir isim aranıyor ve seçiliyor ve o lider yapılıyor, reis yapılıyor. Yoksa kendi marifetiyle, kendi başarısıyla olmuyor bu işler. Neden bir zenci ve neden atası Müslüman olan birisi, neden göbek adı Hüseyin olan birisi? Bunlar bir takım mesajlardır dünyaya verilen. Amerika nasıl biliniyor dünyada? Irkçı ve zalim ve İslam düşmanı. Haçlı seferleri yapan bir devlet. İşte bütün bu izlenimleri kırabilmek için bir zenci, atası Müslüman olan birisi seçildi ve görevini yapıyor şu anda. Türkiye'ye geldiği zaman vermiş olduğu mesajlar da kendisine verilen göreve uygundur. Zaten bu görev için seçilmişti. Müslümanlara şu mesajı vermek için. Ne dedi hatırlayın? Amerika hiçbir zaman İslam'la savaşmamıştır dedi. Doğru mu söylüyor? Bal gibi yalan söylüyor. Amerika'nın bundan evvelki başkanı Bush Haçlı seferlerini başlatıyoruz dedi mi demedi mi? Ve elinde hiçbir delil olmadığı halde Afganistan'a saldırmadı mı? Irak'a saldırmadı mı? Bunlar yıllardan beri İslam'la savaşmıyorlar mı? Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa neden Osmanlı'ya saldırdı? Amerika dediğinizde Avrupa'nın çocuğu değil mi? Amerika'yı kuran Avrupalılar değil midir? Yalan söylüyor yani resmen. Amerika hiçbir zaman İslam'la savaşmamışmış. Amerikan İslam'la savaştığını bütün dünya biliyor. 1,5 milyon insan öldürdünüz Irak'ta. Neyle savaştınız söyler misiniz? Neyle savaştınız? Saddam Hüseyin'le mi savaştınız? Saddam'ın bir kurşunluk canı vardı. İsteseydiniz Saddam'ı öldürebilirdiniz. Sonra Saddam'ı Saddam yapan kim? 79'da İran devrimi olduktan sonra Saddam'ı destekleyerek askeri darbe yaptıran Amerika, Saddam'a her türlü silahı veren Amerika, ondan sonra Saddam bahane ederek saldırıyor. 1,5 milyon insan orada şehit ediyor. Ondan sonra gözümüzün içine baka baka Amerika İslam'la savaşmamıştır diyor Obama. Bugüne kadar dünyanın en büyük yalancısı Amerika'ydı ve halen de öyle olmaya söylemeye devam ediyor. Yeni seçtikleri liderleri de aynı şekilde yalan söylemeye devam ediyor. Amerika'nın İslam'la savaştığını herkes biliyor. Kıymetli kardeşlerim, gelip de 100 tane üniversiteli genci karşısına alıp ondan sonra işte ezan okununcaya kadar konuşalım, ezan okunduğu zaman bırakalım demek, bunların hepsinin riyakarlık olduğu gayet açık meydanda. Müslüman bile değil, bu kadar saygı göstermesine gerek de yok. Yani biz bile mesela burada program yapıyoruz, yatsı namazına kadar konuşalım, yatsı namazında duralım, bitirelim demedik değil mi? Yani hoca biziz yani. Hoca o değil herhalde yani. Adam bizden daha Müslüman çıktı yani. Yani besbelli ki riyakarlık yapıyor. Bunun neyine inanacağız yani? Bir takım mesajlar vermeye geliyor. İslam aleminde Amerikan karşıtlığı çoğalmıştır. Yaptığı zulümlerden dolayı. Haklı olarak Amerikan karşıtlığı çoğalmıştır. İşte bunu azaltmaya çalışıyor. Verilen vazife bundan ibarettir. Ve ılımlı İslam projesinin gereği olarak ılımlı laiklik. Bunu yıllardan beri söylüyorum. Sürekli üzerinde durulan ılımlı İslam'dır. Halbuki ılımlı laikliğin de üzerinde durulmalı. Ilımlı İslam'ın gerçekleştirilebilmesi için, Müslümanların uyutulabilmesi için içi boşaltılmış İslam, ılımlı İslam, sahte İslam, bu sahte İslam'ın cihat ruhu ölmüş, kendi medeniyetini kurmaktan vazgeçmiş olan bu sahte İslam'ın, bu anlayışın yayılabilmesi için laikliğin de ılımlı hale gelmesi lazım. İşte Amerikan projesi bu. Ilımlı laiklik. Onun bu mesajından dolayı Türkiye'de de bazı yetkililer, haberlere bakıyorsanız görmüşsünüzdür, daha ılımlı mesajlar vermeye başladılar. Türkiye'de bu meselede ılımlı laik olma konusunda Amerika ile anlaşamayan, Amerika ile mücadele halinde olan bir takım güçler şu anda Amerika'nın gücü karşısında teslim olmak zorunda kaldılar. Onlar da bundan böyle ılımlı laik olacağız mesajını vermeye başladılar. Obama'nın gelmesinden hemen sonra bu ılımlı mesajların verilmesi bunu gösteriyor. Demek ki bir takım kimselere bu projeyi kabul etmek zorundasınız demiş. Zaten bunu yıllardan beri Amerika söylüyordu. Radikal İslam'ın kuvvetlenmemesi için bunu yapmak zorundasınız diyordu Amerika. Yani İslam'ın ılımlı hale gelmesi, Amerikan medeniyetini kabul eden, Amerikan zulmüne sessiz kalan, namazını kılan, başka bir şeye karışmayan bir Müslüman dünyanın meydana gelebilmesi için yapmanız gereken laikliği ılımlı hale getirmektir. Siz katı laiklik uygulamaları yaparsanız o zaman Müslümanlar da katılaşıyor, radikalleşiyor. O yüzden gelin ılımlı laik olun diyordu Amerika. Bir takım güçler, onlar hayır diyorlardı, biz radikal laik olacağız, faşist laik olacağız, laiklikten taviz vermeyeceğiz diyorlardı. Ama görüyorsunuz ki artık onlar teslim olmak zorunda kaldılar. Çarşaf açılımı vesaire gibi bir takım açılımlar Türkiye'de ılımlı solculuğun, ılımlı laikliğin başlayacağının işaretleridir. Zaten Obama'nın da Türkiye'ye gelmesinin gayesi de buydu. Tabi bunun dışında Türkiye'den asker istemiş olabilir. Ben açıkça şunu ifade ediyorum. Bunu ifade etmeyi Müslüman olmanın gereği olarak görüyorum. Eğer Türkiye Türkiye'den savaşacak muharip güçler istediyse Amerika, gizli görüşmelerde eğer Türk ordusundan, Türkiye'den Afganistan'da savaşmak üzere muharip kuvvetler istediyse ve eğer Türkiye bunu kabul ederse bu bir hıyanet olur. Müslümanın Müslümana kurşun sıkması ne Allah Azze ve Celle katında caizdir, ne Müslümanlar katında caizdir, ne aklen böyle bir şey doğrudur. 1,5 milyon insanı öldürdü Amerika Irak'ta. Afganistan'da bir sürü insanı şehit etti. Şimdi eğer ben az öldürdüm, benim askerlerim öleceğine sizin askerleriniz ölsün. Gelin siz burada Mehmetçiyi buraya gönderin, bizim yerimize onlar ölsünler derse ve Türk hükümeti de bunu kabul ederse bu bir hıyanet olur. Böyle bir şeyi yapmaları tamamen hıyanettir. İnşallah böyle bir şey olmaz. Eğer olacak olursa bilsinler ki bu Allah'a hıyanettir, Müslümanlara hıyanettir. Biz Amerika'nın yanında nasıl olur da Obama istiyor diye, Amerika istiyor diye Afganistanlı mücahitlere kurşun mu sıkacağız? Böyle bir şey olabilir mi? Amerika'nın yaptığı zulme bugüne kadar ortak olduğumuz yeter. Buradan İncirlik'ten her gün uçak kalkıyor. Amerikan askerlerine yardım götürüyor. Buna izin vermemiz dahi ne İslam'ın kabul ettiği ne insanlığın kabul ettiği bir şeydir. Böyle bir şey nasıl caiz olabilir? Bizim topraklarımızdan uçak kalkacak, gidecek, Amerikan askerine bomba götürecek, mermi götürecek, malzeme götürecek. Bu yapmış olduğumuz yetmiyor gibi şimdi bir de Afganistan'da Afganlı mücahitleri öldürmek için muharip kuvvetler mi göndereceğiz? Amerika'nın başkanının bunu istemek için geldiğini bütün uzmanlar söylediler ama tabii doğru mudur, değil midir yakında anlayacağız. Son soru, bu çağda İslami harekette kadının rolü nedir? İzah eder misiniz? Kıymetli kardeşlerim, bu hareket kadınsız olacak bir hareket değil. İslami hareket kadınıyla erkeğiyle bütündür. Bir kuşun iki kanadı gibidir. Bir kanatla kuş uçamadığı gibi yalnız erkeklerle de bir hareketin olması mümkün değil. Kadınlar ya kocalarına, babalarına destektirler ya da engeldirler. Seyirci kalamazlar. Mutlaka ya engel olurlar ya da destek olurlar. Onun için kadınlarımızın, kızlarımızın da işin içinde olması şarttır. Destek olmayanlar köstek olacaktır. Kocası Allah yolunda bir şeyler yapsa kadın yüzünü ekşitecek. Allah yolunda parasını verse kadın buna engel olmaya çalışacak. Evine misafirler gelse gitse kadın yüzünü ekşitecek. Bu durumda o erkek de rahat rahat faaliyet yapamayacaktır. Onun için kadınlarımızın da işin içinde olması lazım. Örf adetleri dinin önüne geçirmeyin kıymetli kardeşlerim. Bilhassa doğulu kardeşlerimizde böyle adetler var. Biraz evvel bir ayet söylemiştim. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ne kendinizi geçirin, ne de başkalarını geçirin, ne de örf adetlerinizi geçirin. sizin örf adetlerinize göre kadınlar mesela böylesi İslami faaliyetlerin içerisinde olmaması gerekebilir. Sizin örf adetlerinize göre kadının yeri evi olabilir. Ama Allah öyle söylemiyor. Allah öyle söylemiyor. Kadın da mesuldür, mükelleftir. İslam'ın zayıf olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İslam'ın zayıf olduğu bir dönemde Müslüman kadın veya erkek hepsinin üzerine cihat farz-ı ayn olur. Dolayısıyla kocası kendisinin İslami faaliyetlerine engel olmak isterse kadının ona değil Allah'a itaat etmesi gerekir. Çünkü Allah azze ve celle kadına da cihadı farz kılmıştır. Sadece erkek mesul değil, mükellef değil. İslam eğer hakim olmuş olsaydı, yeterince kadın hocalar, yeterince erkek hocalar, İslam davetçileri, İslam devleti vesairesi her şeyimiz tam olsaydı, İslam medeniyeti hakim olmuş olsaydı, o zaman herkesin üzerine cihat farz-ı ayn olmazdı. Bir kısım insanlar cihat yapar, diğerleri onları destekler. Belki bir kısım insanlar da yapmayabilirdi. Fakat İslam zayıf durumdadır. Zayıf olduğundan dolayı bugün kadın ve erkek herkesin cihada katılması, İslami faaliyetlerin içinde yer alması, yeni bir nesil meydana getirmek için çalışması farzdır. Düşünün, yollarınızda yürüyen kadınlarınız şu bacılarımız gibi giyinmediği zaman şu memlekette huzur olur mu? Şu memlekette kadınlar çırılçıplak gezdikleri müddetçe İslami hareketin güçlenmesi mümkün olabilir mi? Burada hoca konuşur, bir çay kaşığıyla, çay kaşığının ucuyla belki bal verebiliyorsa o kadar verebiliyor. Dışarıya çıkan genç çırılçıplak kadınları gördüğü zaman çömçeyle zehir içiyor. O zaman anlatılanları da unutmaya başlıyor. Dolayısıyla kadınlarını ıslah etmeyen bir toplumda İslam'ın hakim olması mümkün değil. Yahudiler, Siyonistler şöyle ifade ederler bunu. Siyon liderlerinin protokolleri adlı kitapta derler ki bir memleketi ele geçirmek istiyorsanız oraya kadını ve içkiyi sokunuz. Kadın ve içki bir memlekette yayıldığı zaman o memleketi ele geçirebilirsiniz. Yahudilerin taktikleri bu. Dolayısıyla bir memlekette İslam'ı hakim kılabilmek kadınları ıslah ile mümkündür. Senin karın benim karım hizmetin içerisinde olmazsa, kızlarımız hizmetin içerisinde olmazsa, o zaman bu milletin kadınlarını kim ıslah edecek, kim onlara ders verecek söyler misiniz? Kızını veya hanımını ders almaya gönderiyor, fakat ders verme noktasına geldiği zaman kızı veya hanımı onu ders yapması için hoca olarak göndermiyor, müsaade etmiyor. Yeter bu kadar öğrendiğin diyor. Peki senin hanımına ve kızına dün başka hoca hanımlar ders verirken iyi miydi? Başka hoca hanımların evleri yok muydu? Onların kocaları yok muydu? Babaları yok muydu? Onların ev işleri yok muydu? Onların canları yok muydu? Onlar kışın üşümüyor muydu? Yazın sıcakta terlemiyor muydu? Senin kızına, hanımına ders verirken iyiydi. Şimdi senin kızın ve hanımın hoca olacak müsaade etmiyorsun. Bizim kitabımızda kadınlar evinde oturur diyorsun. Yazıklar olsun. Kıymetli kardeşlerim, bu işin kadını erkeğe yok. Hep beraber bu yükü kaldırmak zorundayız. Yüz binlerce hoca hanım, ve yüz binlerce erkek hocalar yetiştirmediğimiz müddetçe bu kadar Müslümanları ıslah çalışmaları yapmak mümkün değil. 5-10 hocayla bir şey olacağı yok. Türkiye olmuş 70-80 milyon. İslam alemi olmuş 1,5 milyar. Dünya olmuş 6-7 milyar. Bu kadar insanların her sokağa bir hoca yetmez. Her sokağa bir hoca düşünseniz yüz binlerce erkek hoca ve kadın hoca lazım. Onun için hiç kimse karısını ve kızını bu işin dışında tutamaz. Vallahi de Allah katında mesuldür. Billahi de mesuldür. Bunun hesabını Allah'a verir. Hiç kimse karısını, kızını uzak tutamaz. Böyle bir yetkisi de yoktur. Bu sözlerle konuşmamı bitirmek istiyorum. Son bir soru görmemişim, kusura bakmayın. Şu kısaca cevaplandırayım. Bu soruyu görseydim biraz daha kısa cevap verirdim diğerlerine. Bugün peygamberimize candan bağlı olduğunu söyleyen fertler ve cemaatlere baktığımız zaman metotlarında peygamberi bir metot yok. Bunlar hakkında ne söyleyebiliriz? Ben biraz evvel aslında bunun cevabını da vermiştim. Peygambere bağlılık demek yalnızca misvak kullanırken, sünnet namaz kılarken veya evlenirken, boşanırken bu gibi konularda değil. Peygambere bağlılık bütün meselelerden. Kıymetli kardeşlerim, bugün bir sürü cemaatlerin ortaya çıkmış olmasının bir sebebi de budur. Bakın, bütün cemaatlerin namazı aynı, orucu aynı, zekatı aynı, haccı aynı, boşanması, evlenmesi, mirası aynı. Neden aynı? Neden aynı? Çünkü hepsinin baktığı bu meselelerde baktığı kaynağı Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnete bakınca problem kalmıyor. Ama hareket metoduna gelince Kur'an ve sünnete bakılmıyor. Bu çağda böyle olmaz deniliyor, şöyle yapalım deniyor, böyle yapalım deniyor. İşte o zaman farklı görüşler ortaya çıkıyor. Buna hakkımız yok. Buna hakkımız yok. Nasıl ki namazı kendi kafamıza göre kılamıyoruz, orucu, zekatı, haccı kendi kafamıza göre yapma hakkımız yok. Aynı şekilde İslami hareketin nasıl olacağını, metodunu, stratejisini dinden taviz verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Haramlara imza atacak mıyız, atmayacak mıyız? Önce reis mi olacağız? Tepeye çıkıp tepeden mi halkı değiştireceğiz? Yoksa aşağıdan mı yukarıya doğru bir faaliyet yapacağız? Yani bu işin A'sı da B'si de Z'si de Peygamberimizin hayatında bellidir. Sanki Peygamberimizin hayatında İslam'ı nasıl hakim kıldığı belli değilmiş gibi içtihat yapılmaya kalkışılıyor. Namaz konusunda içtihat yapsaydık herkesin namazı ayrı ayrı olurdu. Zekatta içtihat yapmaya kalksaydık her cemaatin zekat anlayışı başka başka olurdu. Şimdi nasıl ki onlarda Kur'an ve sünnet ne diyorsa onu kabul etmişiz. Metot konusunda da Kur'an'a niye bakmıyoruz? Neden sünnete bakmıyoruz? Yani Allah'ın ve Resulünün metodu, stratejisi bu çağa uymaz mı diyoruz? Allah bilmiyor. Yani onlar mı daha iyi biliyor? Allah'ın metodu, dinden taviz vermek yok. Başka bir davayı öne sürmek yok. Ahlak davası veya vatan millet davası gibi veya fakir fukara davası, büyük Türkiye davası, kalkınmış Türkiye davası gibi bir takım davaları öne sürerek milliyetçi bir hareket ya da ırkçı bir hareket başlatarak bu şekilde insanları toparlamak ve bu şekilde başa geçip reis olmak, ondan sonra İslam'ı anlatmak, böyle bir şey yok İslam'da. Böyle bir şey yok. Peygamberimiz La ilahe illallah diyerek ortaya çıktı. En son gün ne dedi? La ilahe illallah dedi. İlk günde de onu söylemişti peygamberimiz. Metotta bir değişiklik yok. Tüm peygamberler de bunu söylediler. Hiçbir peygamberin metodu diğerinden farklı değil. Farklıdır diyenler gelsin göstersinler. Peygamberlerin arasında binlerce yıl var. Ama hiçbirinin metodu değişmedi. Hepsini tek tek ispat edebilirim. Açın bakın peygamberlerin hayatına. Hepsi insanları la ilahe illallah'a davet etmiştir, başka bir şeye değil. Onun için hiçbir peygamberin metodu diğerinden farklı değil. Yani zaman değişmiş, şartlar değişmiş, insanlar değişmiş ama metot değişmemiştir. Onun için bugün eğer bütün Müslümanlar metodu Kur'an'dan ve sünnetten alsaydılar bu kadar parça parça olmayacaktık. Ben şunu söylüyorum, bütün cemaatlerin, bütün Müslümanların hepsinin en çok okuduğu Kur'an olmalı, en iyi bildiği kitap Kur'an olmalı, en çok alıntı yaptığı kitap Kur'an olmalı, metotlarını Kur'an'dan ve sünnetten almalılar, bunun üzerinde kafa yormalılar, işte o zaman Müslümanların vahdeti, birliği, beraberliği gerçekleşebilir. Bizi Kur'an birleştirir, sünnet birleştirir, kendi görüşlerimizi bırakmadığımız müddetçe birleşmemiz mümkün olmaz. Allah Azze ve Celle birleşmeyi nasip eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sabırla takip ettiğiniz için Allah razı olsun. Selamünaleyküm.